Merhaba, ben Sancan.
Merhaba, ben Barış.
Merhaba, ben Tuna.
Girişimci Muhabbet'in ikinci sezonun 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir konuğumuz var ve ben böyle bölüm öncesi yaptığımız konuşmada büyük bir şok yaşadım. Nasıl ya falan diye. Çok gerçekten ilginç bir girişim karşımızda. Barış, senin arkadaşın olduğu için Engin'i sen tanıt istersin.
Aynen, süper. Ben özellikle bu introyu kısa tutup konuşmadan birazcık çekilip kendimi tutup sonrasında dahil olmayı planlıyorum. Çünkü öbür türlü çok şey oluyor hani olayın içinde dahil olduğum için. Neyse, Engin'le beraberiz. Engin'i ben Rocket İnternet'ten tanıyorum. Yaklaşık 2012'nin sonundan beri tanıyorum diyebilirim. İlginç bir girişim var. Onu da konuk edip öğrenmek istedik diyerek hızlı hızlı bir Engin'e bırakalım sözü. Engin, klasik şöyle başlayalım. Yani sen kimsin, nesin, ne yaparsın bir bireysel olarak? Ondan sonra da şirkete geçersin. Bu iş ne yapar, ne eder anlatırsan oradan alıp devam eder.
Peki. Ya ben 2010 yılında mezun oldum. Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldum. Çok kısa bir danışmanlık deneyiminden sonra aslında yıllardır dijital şirketlerin içinde, daha doğrusu dijital girişimlerin arasında gidip geliyorum diyebilirim yani. Bunun içinde işte e-ticaret de var, böyle marketplace modelleri de var. İşte reklam altyapısı vesaire de var. Sayısı bayağı fazla olmuştur yani. Bir 5-6 şirkette çalışmışımdır. İşte bunlardan kendim direkt kendi paramla kurup kapattığım da oldu. İşte böyle farklı girişim sermayelerinin altında bir şeyler yaptığımız da oldu başka yapılarda. 2,5 senedir de işte kendi girişimimle uğraşıyorum. Normot aslında. Kabaca böyle özetleyebilirim sanırım.
Abi bir şey diyeceğim. Sen Barış'ın yıllar önce süpermarkette kaybettiği iki şey kardeşi misin acaba? Böyle geçmişiniz birebir aynı, inanılmaz benziyor yani. Rocket İnternet'e çalışmışsınız, sonra kendi bir şirket kurmuşsun. Barış'ın o arada kurduğu şirketleri ben bilmiyorum, sanma Barış. Sonra bir de dijital reklam ajansında çalışmışsın. Ajans mı bilmiyorum ama performansla alakalı bir şey. Sonra e-commerce, en sonunda da kendi girişimi. Barış bak ama senden bir step önde.
Yani ben Jasmop'ta şey yaptım ya, hani founder seviyesinde olmayarak kendimi arkaya attım. Ama yok, evet, benziyor. Bence bu sadece Engin ve benle alakalı değil, Rocket Internet'le alakalı. Bunu zaten biraz önce de konuşuyorduk. Yani Rocket Internet'e dokunmuş insanların gerçekten şu anda ilginç işler yaptığını söylüyoruz. Bu birazcık şey gibi hissedilebilir. Hani ulan bu adamlar Rocket Internet'i kendi kendilerine övüyorlar, bu nedir falan. Yani bize bakmayın, başkalarına bakın. Başkaları gerçekten daha da ilginç şeyler yapıyorlar gibi gözüküyor. Hep şey diyordum yani, bu adamlar İşte 2 senede Türkiye'den çıkmak yerine belki 4 senede 5 senede çıksalar da kim bilir biz neler daha da yapacak. Yani o ruhu biraz daha alabilseydik. Güzel bir kitle var oradan ya. Bu PayPal mafyasına benzer bir kitle elimizde bulunuyor.
Aynen, çok yüksek bir girişim iştahı vardı yani o zamanki şeylerde de. Benim hatta tam biz Rocket kapanmadan böyle bir an önce falan istifa etmiştik biz. Ben bir de İsveçli bir arkadaş. İkimiz birlikte Türkiye'de bir e-commerce şirketi kurmuştuk falan. Yani düşünüyorum. Hani yaptığımız iş, geliştirdiğimiz şeyler falan çok absürt aslında. Hani hem o çocuğun yapabilecekleri, hem benim işte kendimi kandırmam falan. Tamam, bir enerji var işte tam şirkette yani.
Ama işte o gazla ya bu günlere geliyoruz. Diyerek neyse, ben kendimi hemen geri çekiyorum. Buyurun Sağımcan Bey. Tuna...
Okey. Ben şimdi o zaman bize bir Normod'u anlat. Çünkü bilmiyorum, biz buraya gerçekten çok değişik girişimciler aldık ama bu fikre nasıl geldin ve ondan sonra böyle bir şeyi nasıl hayata geçirdin, lütfen detaylıca anlat abi, çok merak ediyorum çünkü.
Bu iş nedir ya, bu ne, hani Normod nedir, ne bir sivil şey, sivil diyorum, siber güvenlik şirketi midir nedir?
Sivil güvenlik, evet.
Yani şey çok oluyor mesela, eskiden falan şimdi arkadaşlar çıkıyorsunuz işte, tanışıyorsun birisiyle falan, insanlar sorardı işte ne yapıyorsun falan, işte hani tanışırken illa birileri soruyor işte, ne bileyim, her defasında o böyle cümle değişirdi. Artık bayağı şey işte, mobilyacıyım abi diyorum. Yani çok kolay bir durum oluyor yani artık.
Dediğini sitelerde, Ankara'da sitelerde takılıyorsun. Benim yani, çocukken evet, öyleydi. Mobilya almaya giderdin. Böyle sitelerde böyle şey. Giderdin böyle, her yer böyle bir karmaşık, keşmekeş. Hiçbir şekilde orada duran mobilyaları da ben çocukken böyle hatırlıyorum. Bunları eve koymayacağız böyle şey gibi. Kral tahtı falan filan bir şeyler olur falan. Sen böyle iyi bir usta bulmaya çalışıp bir şey yapardın falandan. Tabii çok daha ileri bir noktaya geldi yani.
Aynen. Bizim şey hani ağırlıklı vakit geçirdiğim yer İnegöl. Hani biraz daha bahsederim ondan ama çok değişti yani şey. Bundan bir 15-20 sene öncesine göre bayağı farklı bir noktada işler diyebilirim. Ya işin çıkış noktası şey aslında. Ben bir 2,5-3 sene kadar Vivense'de çalıştım. şu an hani Türkiye'deki en büyük hani online odaklı mobilya şirketi diyebilirim yani. Orada satış ve pazarlama, hani dijital pazarlama daha çok onların başındaydım. Yani satış dediğimizde mağazacılık. Güvensen'in biraz farklı bir mağazacılık ve dijital pazarlama yapısı var yani. Yani kabaca nasıl diyeyim, reklam şeyinin harcamasının yani müşteri kazanma portföyünün en büyük kısmı dijital olan bir şirket Vense. Şimdi yani ben başladığımda Vense'ye mağaza yoktu. İşte dijital pazarlamada hani belli bir aşamadaydı. Hani ben şirketin kurucusu değilim tabii ama çok erken bir aşamada dahil olmuştum. Yani benim orada edindiğim en önemli deneyim sanırım şey işte omnichannel diye geçiyor. Tam Türkçe'ye nasıl çevrilir bilmiyorum ama hani dijital ve işte geleneksel kanalların iç içe olması. Hani birbirini desteklemesi diye tabir edeyim. Ben de hani öncesinde bunu yaşamamıştım. Hani daha önce çok fazla e-ticaret ve dijital deneyimi vardı ama mağazayla birebir hale geldiğini hiç görmemiştim. Bunu Vivense'de deneyimleme imkanım oldu. Hatta birebir benim bunu kurma sorumluluğum vardı. O yüzden şey çok fazla açık alan vardı. Yani her şeyi deneyen yanına öğrendik orada. Aslında işin hani fikir olarak kafamda oluşması ta hani onunla başlayan bir süreç. Ama çıkış noktası şu. Yani ben hani Barış'ın da az önce söylediği gibi şey yani baştan beri hep bir girişimci şey var kafamda. Üniversiteye de girerken aslında hep o zaman da var. Hatta bizim işte kurucusu Kemal'le sürekli konuşurken hep şey derdim yani. Ya ben bir gün kendi işimi kurmak üzere kesin ayrılacağım buradan. Ama işte şey öğrenmem lazım. Hani bazı yetkinlikler zayıf olduğunu hissediyorum. Çünkü daha önce de iki kere falan bir şeyler kurmaya çalışmışım, batırmışım falan. Hani vazgeçmiyordum ama neticede biraz da şey yani eksikliği hissettiğim bazı noktalar vardı. Daha nasıl diyeyim ticari, belki biraz daha esnafsal bazı yetkinlikler geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Hani çok böyle yüzeysel kalıyordu işte. Yani biz, tabii hem danışmanlık hem çok analitik altyapıdan geliyorsun falan. Biraz daha hani piyasa görmek gibi bir derdim vardı yani. Bunu çok fazlasıyla gördüğümüzü düşünüyorum aslında şeyde, üniversitede. İşin
Şey,
çıkış...
bu arada burada arada hemen şey sorabilir miyim ya? Ben hep çok merak etmişimdir işte omnichannel, çoklu kanal dediğin. Bu arada Vivense'yi bilmeyen dinleyicimiz yoktur diye düşünüyorum ama yine de söyleyeyim yani. Vivense online mobilya satan, Türkiye'nin en büyük online mobilya satan web sitesiydi. Ondan sonra şey geçtiler, fiziksel alanlara geçtiler. Bir sürü yerde de yerleri var zaten. Yani mesela neden böyle bir karar aldınız bilmiyorum. Tabii ki Vivense'ye konuşmak istemiyorum burada da hani anladığım kadarıyla sen o fiziksel tarafa geçtikten sonra bu fikre gelmişsin. Oradaki şey mesela diğer yerlerde çok çalışmadı bu arada. Omnichannel dediğin zaman diğer dikeylerde hep omnichannel çalışmadı. Değil mi? Her e-ticaretin bir tane fiziksel şeyi de yok yani. Hepsi burada mı? Yok. Ebebek'te çalışmıştı mesela ben onu hatırlıyorum. Bebek'te çalışmıştı. Öyle ama anladığım kadarıyla fiziksel olarak insanların böyle bir illa bir görmek zorunda kaldığı büyük montanlı kalemlerde çalışıyor gibi bir şey oturmuştu benim de kafamda.
Ya bence şey hani bu bayağı geçerli bir soru, sorduğun soru. Çünkü şey omnichannel gerçekten birçok sektörde tam böyle hani tam oturmuş süper evet ihtiyaçları gideriyor diyemem ama Vivense'de şeydir mesela hani çok böyle hani şirket üzerinden konuşuyoruz gibi oluyor ama benzer mobilya sektöründeki diğer şirketlerde de öyle olduğunu biliyorum. Türkiye'de değil de daha çok yurt dışında. Yani kültürün şirket içinde hani buna özel bir kültür dizaynı olmuyor bile. O kadar şey ki yani o bariz bir ihtiyaç kendi kendine seni oraya sürüklüyor. O yüzden şey hani kimse bunu sorgulamıyor. Şöyle bir şey dizayn edelim gibi bir şey oluşmadan kendi kendine oraya götürüyor seni müşteri. Çok dominant bir şekilde götürüyor. Hatta bizim ilk mağaza açılışı şey üzerine hani işte ofisin kenarında bir yer. Böyle 50-60 metrekare bir yer. Tamamen müşteriler artık hani çok baskın bir şekilde istediği için. Hatta bizim o dönemki yatırımcımız Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından birinin yatırımcısı. Bizi bayağı sıkıştırmışlardı. Hani bu karar doğru mu? Hani bakın online mağaza hiç ölçeklenebilir değil falan. Ama aslında çok ölçeklenebilir bir noktaya geldi yani. Çünkü başka bir şekilde. Hani normal mağazalar gibi değil. Ona uygun işte o çoklu kanal omnichannel mantığına uygun bir şekilde dizayn ettik. Biz o dönem başladıktan sonra şey yurt dışında İşte Made, Home24 Almanya'da. Amerika'da birkaç tane startup var. Onlar da aynı şekilde başladılar. Ha, bizden bakarak başladılar demeyeyim. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Rocket Typos büyük ihtimalle takip etmiştir bizi ama özellikle Amerikalılar çok daha hani farklı şekillerde şeyler test ettiler yani. Ama hepsi aşağı yukarı şeye döndü diyebilirim. Böyle bir omni channel yapıya döndü diyebilirim. Bunun en dominant örneği de şeydeydi. Hindistan'daydı. Urban Ladder'la Pepper Fry'de iki şirket var. Bunlar hani dijital başlığı çok böyle ağır bir şekilde fiziksele geçen, ikisini çok iyi birleştiren şirketler. Yani birçokları da dünyada aslında bu iki şirkete örnek alıyor yani. Şöyle komik bir şey de var. Mesela benim ta şeyde ben bir dönem Amerika'da okumuştum şeydeyken, üniversitede. Orada tanıştığım bir Endonezyalı bir arkadaş vardı. Çok tesadüf. O da hatta ben Vivense'deyken şey yapmıştı. Böyle bir startup kurmuşlar Endonezya'da. Online mobilya satıyorlar falan. İşte hani yıllardır görüşmüyoruz. Bir iki konuştuk falan. Ben ona şiddetle şey tavsiye ettim. Yani bak biz mağazaları açtık. Çok ciddi fark etti şey. Yani çok verimli bir şekilde mağaza açıyoruz. Bütün böyle mobilyacı kapasiteyle değil de az metrekare, çok deneyim odaklı bir mağaza açıyoruz. Siz de deneyin falan. İşte böyle bir iki konuştuk ettik falan derken bir sene içinde 8 mağaza açtılar ve şey böyle ciroları 6 katına falan çıktı. İşte sadece cironun artması değil, hani nasıl diyeyim, hazır yaptıkları pazarlama harcamasının geri dönüşü çok radikal bir şekilde arttı. Bir de Endonezya ilginç bir yer. Hani Jakarta çok büyük bir şey, vilayet. Bir anda oranın böyle en dominant 2-3 öncüsünden biri haline geldiler falan. Şimdi bu arada oranın en büyük oyuncularından birisi o da, o şirkette.
Tabii. Bu arada yani şeyin nasıl diyeyim hani dinleyicilere açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bu çok yani alışılageldiğin dışı bir şey normalde. İşte şeyin yani yatırımcının öyle tepki vermesi çok normal yani. Çünkü e-ticarette alıştığın tam yani ne demek mağaza açmak ya? Zaten senin avantajın
Oldu dersin aslında normalde böyle bir hareket.
evet aynen. Dersin ki yani dalga geçiyorsunuz herhalde yani. Zaten sizin avantajınız o metrekareyi yönetmemekten kaynaklı bir şey falan diyeceğim bir yerde. Tam tersine şeyle aslında oyunu kazanmak çok ilginç bir durum yani.
Burayı hani biraz ters mühendislik yaparsak şöyle bir şey var bence. Çok iyi bir dijital deneyim yaptığınız zaman mobilyada şu metrik kırıyorsunuz aslında bence. Belki başka sektörlere adapte edilebilir ama şöyle bir şey orada. Şimdi mobilyada insanlar gelenekselde nasıl alışveriş yapıyor? İşte gidiyor, ne bileyim çarşı pazar geziyor. Ya da işte Masko'ya gidiyor, Modoko'ya gidiyor. Başka şehirlerde işte ne bileyim Kocaeli'de Mobesko, Ankara'da siteler falan gibi böyle yerler var. Gidiyorlar, geziyorlar, işte oturuyor, kalkıyor, fikir ediniyor falan. Aslında müşterinin o ilk ürün gözlemleme, o ürünü ilk keşfetme aşamasındaki deneyimi çok maliyetli bir şekilde çözülüyor. Bütün ürünleri denemesi gerektiğini düşünürsek. Müşterinin ihtiyacı aslında o derin deneyim değil belki o anda. Yani hani ürünün işte görseli, fiyatı, ölçüsü bunları anlasa belki o kafadaki ilk elemenin %90'ını yapacak, asıl ilgilendiği, deneyimlemek istediği %10'luk ürüne %10'luk ürün gamına düşecek yani. Ama bu böyle geliştirilmediği için sistem arkadaki o çok büyük kalabalığa acayip bir mağaza metrekaresi harcanıyor. Onun dekorasyonu yapılıyor. Hem CapEx'i hem OPEX'i çok yüksek yani o tarz bir sistemin. Bunu ortadan kaldırdığınızda yani tamamen dijitalle birlikte düz yani tabii ki ortadan kaldırmak için dijital çok güzel deneyim sunmak lazım. Hani web sitesini açınca olan bir şey değil bu yani. Hani bir sürü farklı şeyin bununla birlikte gelmesi gerekiyor tabii ama burayı güzel bir altyapıyla çözdüğünüzde bu sefer ortaya şu çıkıyor. Yani mobilya müşterisi mağazaya kaliteli bir şekilde geldiğinde dönüşüm oranı atıyorum %X'ten %10X'e çıktığı zaman bu sefer o mağaza gerçekten tam bir şey hani nakit merkezi haline dönüşmeye başlıyor ve o çok güzel bir ölçeklenebilir bir mağaza oluyor. Bu sefer şey gibi olmuyor yani hani korktuğumuz işte bu mağazaya gireceğiz bu kadar maliyet yapacağız bu kadar kira ödeyeceğiz yapısından çıkıp bu mağazanın personel ve kira gideri işte ben bu mağazaya bir pazarlama kanalı olarak baksaydım işte müşteri kazanma kanalı olarak baksaydım onun içine koyduğumda elde ettiğim oran hala şeyden nasıl diyeyim bunu sadece ondan ya da sadece geleneksel yapıyor olmaktan çok daha verimli oluyor.
Evet, bir de sonuçta istediğin bir lokasyona da açabiliyorsun. Çünkü zaten insanlar aslında ilk alışverişle alakalı karar verdikleri aşamayı internette yapıyorlar. Sonra aslında ikincil bir ziyaret ve hani şey yapmaya zaten mağazayı bulup gidiyorlar.
Güzel.
Yani
Bu arada çok güzel bir şey. Mesela şey, şimdi özellikle sepet montanı yüksekse ya insanların hani evinden çıkıp da oraya gelme şeyi aslında çok daha yüksek atıyorum. Bir tişört için, bir kazak için gelmekten. Onu göze alıyor insanlar yani.
Gelenekselde de bunu tercih ederek zaten buralara geldiler. Şu anda zaten hala bile büyük olsa çoğunluk öyle diyebilirsin. Zaten bunu böyle yapıyorlar normalde. O yüzden bunun geçişinin yavaş olması zaten beklenmiş bir şey.
Ama
O zaman
bence
aslında bu mekanizmayla IKEA'yı unbundle edebilirsin, tersini düşünebilirsin deyip şimdi sana buradan Engin bir gönderme yapayım. Galiba istenilen ve yapılmak istenilen şey o mu?
Ya IKEA, ben bayağı örnek alıyorum hani birçok noktada. Hani bir, tabii öyle bir mağaza yapısı inanılmaz bir organizasyon ama pek çok açıdan çok düzgün işler yapıyorlar diyebilirim. Yani atıyorum 3-4 senede yeni bir ürün çıkartıyorlar. Her sene öyle bir sürü ürünler vesaire değil. Bir ürün çıkardıkları zaman çok uzun sene gidiyor. O ürünün nasıl daha iyi satılabileceği ya da nasıl daha iyi müşteri ihtiyaçlarına cevap verilebileceği üzerine çok uzun süre düşünülüyor aslında. Hani biraz böyle global takip ettiğinizde şey görüyorsunuz. Mobilya perakendeciliği ile alakalı sürekli bir fikir geliştirme merkezi. Hani tabiri caizse bu işin Google'ı gibiler. O yüzden şey, hani biraz iddialı geldi söylediğin şey kendim için düşününce ama inşallah öyle düşün.
Evet, yani sonuçta her zaman bir David olarak bir Goliath'a karşı koşacaksın abi, bir şey olması lazım yani. Ama yani hayal ettiğin olsun, yani güzel bir şey yani bence. Çünkü modülerite sanırım konuşacağımız konu ve hani sonuçta bir de ben şey olduğunu düşünüyorum. Mesela siber güvenlikte benzer bir şey yaşanıyor. Yazılımı sen nasıl almaya alıştın? Mesela şöyle bir şey var mı? Airtable diye bir tool var mesela, ürün var. Airtable'ı alacaksın, telefonu birini arıyorsun. Tamam, biz size işte bir ay sonra bir demo yapalım falan. Böyle bir yazılım satın alma şeyi olmadığı için ama siber güvenlikçiler hala bu dünyada olduğu için ne oldu aslında? Oradaki davranış bir anda diğer tarafı da sıçradı ve siber güvenlik bile aslında şeyle alınıyor. Abi biz bu ürünü uzaktan deneyemiyor muyuz falan demeye başlıyor siber güvenlikçiler ki dünyanın en risk düşkünü insanlarıdır. Yani aman Allah'ım çok riskli bu falan diyen insanlar bile buna geçiyor. Aynı şey işte mobilyanın bir parçasına başlayıp diğer taraflara doğru da gidebilir aslında.
Ben bir şeyden daha bahsedeceğim. Bir temelden bahsedeceğim. Sonra Normod'u neden hani kurduk? O temelin üzerine sürekli inşa etmeye çalışayım. Kendi içimizde aslında işi yaparken hani ekip olarak sürekli o mantıkta gitmeye çalışıyoruz. Bence şöyle bir önemli bir ayrışım var şu an. Fiziksel perakende ya da fiziksel alan diyeyim buna. İşte nedir? Ofis kiralanıyor, mağaza kiralanıyor. O alanın bir metrekare değeri var. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki işte New York'ta 4 tane şey var. Pastane, kafe, kek vesaire satan kafe var yan yana. Aynı blokta hepsi. Bunların hepsi atıyorum 20 bin dolar kira veriyorlar. Sonra bir süre sonra hepsi şey online sipariş almaya başlıyorlar diyelim. Bir tane işte yavaş yavaş atıyorum 2-3 bin dolar daha fazla verebilmeye başlıyorlar. Hani o ceplerine kalıyor. Sonra işte şey vermeye başlıyorlar. İşte gel al. Hani sen önden siparişini ver. Gel buradan al demeye başlıyorlar. 3-5 bin dolar daha artıyor. Sonra atıyorum işte şey modeli kuruyorlar. Online ile işte fiziksel arasında ne derler? Üyelik modeli kuruyorlar. İşte sana bir üyelik verelim. Her ay bir kartın olsun. Bilmem şu kadar al falan. Yani bir sürü aslında sisteme entegre ediyorlar. Ve dördüncü mağaza bunu yapmıyor diyelim. Bir süre sonra pazar öyle bir noktaya geliyor ki aslında o metrekare daha değerleniyor geliştirilen sistemlerle ve orası artık 20 bin dolarla 25 bin dolarlık bir alan oluyor. Ve bu 25 bin dolar olunca dördüncü dükkanın sahibi de diyor ki abi sen bana niye 25 bin dolar vermiyorsun? Kendi geliştirmesen bu senin sorunun, çık buradan diyor, ben buraya başka birisini getireceğim diyor. Birileri bunu şey yapacak. Yani sistem öyle bir noktaya getiriyor ki eğer birileri bunu daha iyi kullanmazsa o elenecek. Yani ben şöyle düşünüyorum, belki metrekarenin kullanılan metrekarenin alanı bu tarz sadece mobilya için değil birçok sektör için düşecektir. Hani şey toplam değeri ama metrekare başına değer o deneyim arttığı için çok ekstra artacak ve sorumluluk şeye dönüyor aslında. Mağaza açmaktan çok o metrekareyi nasıl daha iyi bir deneyimle şey yaparım, dizayn ederim. Yani ben hani oraya gittiğini hissediyorum şeyin daha çok perakendenin. Bizim de sorumluluğumuz şey hani minimum metrekarede maksimum ölçeklenebilir deneyim var. Öyle bir tasarla ki bunu mobilya sektörü bu hani ya bizim için en azından hani mobilya işi şey haline gelmesin. Ya mağaza açacağız nedir 2000 metrekare mağaza şu kadar işte cephe tavan bilmem ne falan hani milyonlarca hani lira para gidiyor falan öyle bir noktaya gelmesin. Temel gitmek istediğimiz nokta o. Bunun çıkış noktası da bende şeyde olmuştu. Ya zaten bir sene bunları gözlemliyordum bir miktar. Ama hani benim o şirkette hatta bunun içinde hep böyle konuşurduk işte bizim Kemal'le falan. Abi şöyle bir şey mi yapsak, böyle bir şey mi yapsak diye. Orada bir türlü dizayn edemiyorduk yani. Hani benim hayalim hep şeydi. Bir ürünü en başından, üretiminden alıp işte lojistiğine, pazarlamasına, fotoğraf çekimine ve satış sonrası deneyimine kadar tamamen hani o online da dijital daha doğrusu nasıl diyeyim, dijital doğan müşteriye göre dizayn edeceğimiz bir süreç, sadece süreçte ürünün kendisini ve süreçleri ona göre dizayn edelim. Böyle bir koleksiyon çıkaralım. Ya bu hayal olarak kaldı tabii şimdi böyle, çünkü belli bir hızla büyüyen, belli işte içeride belki en az 200 kişi vardı o zaman falan. Hani bir anda kültürü komple değiştiremiyorsunuz sadece bir ürün için. Şirketin bayağı çalışan mekanizmaları var yani. Neyse hani bu böyle benim kafada hep bir hayaldi yani. İşte şöyle yapabilir miyiz, böyle yapabilir miyiz? Bu vesileyle bayağı bir üreticiyle tanıştım aslında ben oradayken. Ama tabii şey yani işim aslında benim mağazacılık ve dijital pazarlamaydı yani. Üretim işin içinde yoktu. Ama işte o heves, o merak olduğu için de şey yapıyordum yani. Hani gidip bayağı bir vakit geçiriyordum aslında onlarla. Yani şirketten ayrıldığım anda aslında nasıl diyeyim? Yani bayağı bir portföyüm vardı benim zaten. Hani üretim tarafında tanıdığım. Hoş. O portföyün dışından bambaşka bir yerle başladım hani çalışmaya, ama en azından hani işi öğrenmek açısından. Sonra işte hani bunu nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim derken işte şirketten ayrıldım tabii orada Vivense'den. Daha hala kafamda net bir şey yoktu yani. İşte bir iki hafta falan bir şeye gittim. Almanya'ya gittim. Orada biraz vakit geçirdim. İşte oradaki hem Berlin, Köln, birkaç şehir daha. Ana şehirler burada hani Köln'dür Almanya'da. Her mobilya şirketinin ana mağazası. Onların böyle flagship mağazaları vardır. Mesela IKEA'nın Avrupa'daki 2-3 tane mağazasından birisi Köln'deki. Orada bayağı bir gezdim. Oradan çıktım Polonya'ya gittim. Polonya şeyin, Avrupa'nın aslında özellikle döşeme için en büyük şeyi, ne derler, ithalat yaptıkları yer yani. Arkasından Çin ve Vietnam geliyor. Polonya'da bayağı bir vakit geçirdim. Bir hafta kadar kaldım falan. Oranın böyle İnegöl siteleri gibi bir bölgesi var. İşte Poznan diye bir şehri var. Onun içinde Schwarzitz diye bir şehir var ufak böyle. Yani gerçekten şey, hani Schwarzitz çok ilginç bir yer. 200 bin kişi yaşıyorsa 150 bine döşemeden para kazanıyor. Hani kapıdan böyle tıklatsanız içeri girseniz içeride kesin en az bir kişi koltuk yapıyor yani. Acayip bir şehir yani.
Çok iyi ya.
Orada mesela
Döşeminin silikon vardı şeklinde.
aynen. Avrupa için öyle diyebiliriz yani. Ben orada mesela şey, çok büyük böyle Avrupa çapındaki markaların tesislerini falan gezdiğim oldu yani. Hatta şey falan vardır mesela. Bir marka o tesisi komple kapatmış yani. Yani sadece oraya üretim yapıyor. O mesela gezdirmiyor. Diyor işte bak bunların üretimi var. Seni bu kata buraya alamam falan. Çok profesyonel. Mesela şeyi ilk ben Polonya'da gördüm. Türkiye'de olmayan bir konsept mesela. Üretici şeysiz böyle hani ne derler, tabela işte herhangi bir vitrin falan yok. Sadece atıyorum 3 tane model üretiyor. Yani birilerine satıyor. Belki birisi IKEA'nın, birisi bilmem ne falan. Yani o üreticinin fokusu tamamen şey. Bu ürünü nasıl çok daha iyi üretebilirim? Sadece buna odaklanıyor yani. Hiç şey yok böyle hani piyasaya, pazara ürün çıkarayım. Yok fuara katılayım, bilmem ne yapayım. O tesisin varlık sebebi çok daha iyi bir ürün yapmak yani. Bu o zaman çok anlamlandıramamıştım. Şimdi anlamlandırıyorum biraz. Neyse.
Burada şey de vardır mesela, IKEA'nın böyle atıyorum Türkiye'de tekstilde yapıyor mesela onu. Benim tanıdığım
Aynen.
birkaç tane şey var mesela. Bu zaten öyle bir kontrat veriyor ki o kontratın şekli, yani sana verdiği, sadece seni o optimizasyona götürüyor yani. Tek yapabileceğin şey o opsiyon, yani kendini o alanda optimize edeceksin falan. Öyle bir şeyler var zaten. Hep o Walmart falan da öyledir mesela. Yani zaten öyle bir teklif veriyor ki yani, sadece onu yap falan.
Polonya'dan sonra da şey, Amerika'ya gittim. 2 hafta kadar New York'ta kaldım. Ya Avrupa'da mesela hep verimlilik odaklı işler görüyorken Amerika'da mesela şey fark ettim yani hani bayağı adamlar gerçekten perakendecilik üzerine çok kafa yoruyorlar. Ürünler o kadar akıllı değil belki ama şey hani nasıl ürün anlatılır konusunda
Arka oluyor.
var yani.
Marketingi çok yukarı değil mi orada?
Aynen, her konuda olduğu gibi yazılımda falan da öyleler zaten. İlla bir pazarlayalım falan.
Ve New York'ta şey hani gerçekten her yerin mağazası olduğu için aslında şey hani perakendecilikle uğraşıyorsanız yani New York'a gitmek şey böyle cennet gibi yani. Her şeyin flagship store orası, işte Nike'ın en iyi mağazası, Adidas'ın en iyi mağazası. Hani bir hafta sadece mağaza gezip not alırsın. O kadar ekstrem seviyede bir yer New York.
Kesinlikle.
Mağaza alıp not alırsın diye yani hep tersine cümleler kuruyorsun abi işte. Biz e-ticaret yapacağız ama mağaza açacağız. Mağaza gezeceğim ama not alacağım.
En olmayacak şeyler.
Yani öyle. Şimdi şunu görüyorsun. Mesela mobilya işinde sen her ne kadar şeyi de açsan bugün en smart çıkan işte böyle hep biz şöyle yatırım alacağız, böyle yatırım alacağız bütün koltuk, yatak, mobilya vesaire markaların hepsi yok pop-up store, yok flagship store. Böyle hani kendi çaplarında mağazalar açmaya başladılar. Hani biz adına mağaza diyoruz. İngilizce'de bunlara böyle bir sürü segment isim koyuyorlar ama neticede fiziksel mağaza bunlar yani. Ve bu şeyden çıkıyor. Yani karşı koyamıyorsun. Müşteri o kadar baskın bir şekilde o ürünü denemek istiyor ki, fiziksel olarak onu denemek istiyor ki karşı çıkamıyorsun. Yani bu şey gibi de değil. Ben bunu göndereyim, beğenmezsen iade et demesi de çok zor.
Bunun maliyeti çok yüksek. Mümkün değil yani.
Aynen. Aynen. O yüzden mecburen böyle bir şeye dönüşüyor olay. Yani ben şey gibi düşünmüyorum. Mobilyada mağazası nasıl olur? Ya çok zor olur. Bir tane çok güzel bir örnek var. Kanada merkezli, Amerika'da çok büyüyen bir şirket. Article diye bir şirket. Yani biz çok beğenerek takip ediyoruz. Bayağı iyi bir şirket yani. Ama hani ben hani kendi işlerimiz için onu göze alamıyorum. Hani bizim mağazamız çok ufak bir yer. Çok böyle deneyim odaklı, minicik bir yer. Ama yine de ürünün hissiyatını veren bir yer. Bu arada konuyu biraz fazla uzattım galiba.
Yok, hayır.
Bu bence çok ilginç kısımlarından biriydi. O yüzden ben hiç araya girmedim. Yani bu en böyle şaşırtıcı kısımlarından biri bu işin bence.
Okey, tamam. Yani sonuçta şeyden geldik, hikayeden geldik. Şu anda aslında hala şeydeyiz. Yani Normod ne yapıyor?
Evet.
Kısımdayız yani. Tam yani artık oraya anlatırsak bir şey olacak yani.
Şöyle toparlamak istiyordum. Yani benim hani belki ticari anlamda öğrendiğim bazı şeyler vardı önceki deneyimlerde. İşte Omnichannel vesaire ama hala kafamda şey net değil yani. Hani ne yapmak, nasıl yapmak lazım? Çünkü gerçekten bir şey bayağı radikal farklı yapmak gerektiğini düşünüyordum. Ya şunu fark ettim ben bu özellikle başka markaları çok araştırdığım dönemde. Ya hepimizin hayatında şey var işte ne bileyim. Mesela telefon kullanıyoruz. Aa işte en son teknolojisini alıyoruz. Böyle acayip ekstrem özellikleri. 5 sene önce hayatımızda olabileceğini bile hayal etmediğimiz özellikleri hayatımıza alıyoruz. İşte Netflix izliyoruz. Aynı zamanda işte HBO'yayız. Ne bileyim işte AirPods alıyoruz. Yenisi çıkıyor hemen onu alıyoruz. Ya aslında hayatımızın bazı alanlarında İnanılmaz hızlı ilerleyen bir inovasyon var. İşte belki Amerika'da bu elektrikli araba vesaire falan da buna dahil edilebilir. İşte insanlar hatta evleri, çalışma alanları, ortak alanlar. Yani inanılmaz hızlı adapt böyle değişiyor bir şeyler. Bu yavaş yavaş tüketici ürünlerine de gelmeye başladı. Çok güzel şimdi şey diye geçiyor bunlar işte direct to consumer markaları diye geçiyor. Tüketiciye doğrudan giden markalar. Ve bunlar çoğunlukla dijitalle doğuyor artık. İşte ayakkabıda, tekstilde falan gerçekten çok güzel örnekleri var bunların. Mobilyada çıkması gerektiğini düşündüm. Zaten hani var daha böyle dünya çapında olamadılar. Ufak ufak var bir sürü marka. Hani benim de kendimce düşündüğüm şey şu. Yani bu kadar sancılı bir süreç. İşte satın almasından yüzlerce mağaza geziyorsunuz. Ürünleri deniyorsunuz. Siteye giriyorsun. Belli bir özellik var ama bütün e-ticaret siteleri pazar yeri kafasına dizayn edilmiş. Hani o ürünün deneyimine göre dizayn edilmiş bir şey yok, deneyim yok. Sonra satın alıyorsun. Ya birisi geliyor işte ürünü teslim edecek. Yani normalde belki evini almak istemeyeceğin bir insan geliyor. Onu hadi diyelim ki düzgün birisi geldi bu sefer taşırken çarptı, etrafa çarptı, ürünü de attı. Belki şey ne bileyim parkene zarar verdi, duvara zarar verdi. Ya da taşınacaksın. Hadi bu sefer buna göre almıştık, başka bir yere gideceksin. Bu eve nasıl olacak? Yani bir sürü aslında bu sürecin içinde şeyler var. Nasıl diyeyim? Böyle hayatımızda o an bizi çok yoran bayağı bir süreç var ve kimse bunlara göre bir şey dizayn etmiyor.
Evet, çok bariz problemler ve disrupt edilmemiş, bekleyen, geleneksel yöntemlerle çözülmeyi bekleyen şeyler.
Ben şöyle
bir şöyle bir şey var galiba. Bu dijital üzerinden bir şeylerin alınması falan filan üzerine böyle süper alışveriş merkezleri çıktı. İşte Amazon, değil mi? Yani her şeyi alıp gittiğin yer falan filan oldu. Ama bu bir yandan da galiba markaların deneyim yönetimi özelliğini de çok kırptı. Yani hani bir sürü markada orada artık Amazon'da deneyimle yönetemiyorsun ki. Amazon diyor ki budur yani evet. Ne yapıyorsan. Ve ben geçen Halit diye birisiyle tanıştım. Oplog diye bir firma var. Duydun mu hiç bilmiyorum. Belki sen duymuşsundur. Onu da bir konuk almak istiyorum. O da Ankara'da bir girişimci. Mesela o da mesela şey anlattı yani artık dedi direct to consumer yani doğrudan tüketiciye ulaşan markalar doğuyor ve bunlar kendi değer zincirini ve tüketiciye ulaşma yöntemlerini yönetmek durumdalar. Çünkü diğer yerler onlar onu sağlamıyor. Yani artık öyle bir marka oluşturmak istiyorsan tek yol aslında o. Uçtan uca onu sahiplenmek.
Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Bence çok doğru. Belli ki benzer hani ihtiyaçları yaşamışız o bahsettiğin arkadaşla ki aynı şeyi düşünüyoruz.
O da lojistik altyapısını sağlıyor bu arada. Şey, onun işi yani o da o böyle orada lojistikle alakalı aslında bir firmanın tam odaklanmak istemeyeceği bazı şeyler var. Onları sağlıyor falan gibi bir business var zaten. Biz de onu davet ederiz, konuk alırız. Sonra sizi de tanıştırırım hatta. İyi olur.
Aynen şöyle bir şey var. Mesela ya bunun kesin bir sendrom bence ve kesin bunun teknolojide bir jargonda bir adı vardır bunun. Mesela Amazon gibi şirketlerde şöyle durumlar var. Adamın zaten gelir modeli çok kendini ispat etmiş, kendi kendine büyüyen böyle bir şey var. Çığ gibi sürekli hani her sene ona bir şeyler katıyor o dediğini.
Flywheeling deniyor buna bu arada şeyde. Evet. Yani sürekli kendi kendine büyüten model mesela bu.
Adam bu o kadar değerli ki bu şey çığ. Onun içine odaklanması gerekiyor. İşte Amazon'un bir pazar yeri olması çok kıymetli. İşte müşteri deneyiminin pazar yeri seviyesinde iyi olması çok kıymetli. Yani iyi bir koltuk deneyimi sunmak, geliştirmesi şirkete %1 değer katacak. Hani ama işte ne bileyim müşteri deneyimini %1 geliştirmek belki %10 değer katacak. Adamın o yüzden hiçbir zaman önceliği arasına girmiyor bu tarz şirketlerde bu kadar spesifik deneyimler.
Evet, ama çünkü hala... kanal oluyor adam. Kanala aynen. Dönüş oluyor. Yani onun umurunda değil. O otoban olmak istiyor. Sen diyorsun ki ben işte bisiklete bineceğim falan. Adam diyor ki abi herkes otobanda gitmek istiyor falan.
Burada şöyle bir şey var bence. Eskiden çok eskiye gidersek yani ne vardı? AVM'lerin içine markalar gidiyor mesela. Kendi mağazanın kendi deneyimlerini kuruyorlar. Çünkü yapabileceği tek yer orası. Pardon. Yapabileceği tek yer orası. Şimdi ise şöyle bir şey var. Yani mesela ben gidiyorum bir 3D entegrasyonu yapıyorum. Bir tane 3D'yi çalıştırıyorum. İşte ondan sonra kendim bir kumaş sistemi kuruyorum. Biriyle anlaşıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Ve müşteriye şöyle bir deneyim sunabiliyorum. Kendi sistemde. Ya işte gel ürününü al. Evde augmented reality ile yerleştir. Evinde nereye oturduğunu gör. Beğendin mi? İşte benden şey iste. Numunesini iste. Bütün kumaşlarım sana ücretsiz gelsin. Tam işte çiziminde istersen işte ücretsiz mimari hizmetimiz var. Zaten bizde her şey taslak olarak hazır. 5 dakikada çizip gönderebiliyoruz. Bunu ben kendim hiçbir teknik altyapı olmadan yani böyle 3-5 günde uğraşarak tasarlayabiliyorken az önce bahsettiğim odaklanamama probleminden dolayı pazar yerlerinin bir anda çok önüne geçiyorsun. Ben hep şeyi düşünürdüm mesela Normod'u kurduğumuzda üründe yaptığımız inovasyon çok kıymetli vesaire falan şu an şunu fark ediyorum. İnsanlar mobilyayı düzgün bir şekilde alamıyormuş. Gerçekten en büyük problemlerden birisi buymuş. Biz bunu çok çözüyoruz şu an yani.
Abi zaten evet. Ya mobilya almak dediğin zaman benim mideme evet. Böyle bir yumruk böyle iniyor ve böyle Allah'ım kanka. Falan. Mesela ben şu andaki koltuk setimden hiç memnun değilim. Senin web sitesinin her yerine girdim şu anda. Ve böyle diyorum ki yani değiştirsem falan ve şu an şey oldum yani. Evet değiştirebilirim. Böyle bir opsiyon var.
Ve karnım ağrımayabilir.
Evet aynen çünkü şey gibi hissediyorum yani. Mesela geçen ne oldu? Bir arkadaşım sigara şey yaktı şeyi. Tamam ondan sonra ben gittim döşemeci var aşağıda bir yerde. Adama dedim ki işte böyle böyle bunu yapar mısınız? Abi işte bana bir fiyat çıkardı dedim. Ne 6000 lira falan bir fiyat çıkardı dedim ki yani koltuk da o kadardır herhalde falan diyorum böyle. Yani çok kötü genel olarak dokunmak istemediğim yer Allah'ım lütfen bozulmasın. Bozursa da dokunmayayım falan deyip sonra zaten şeyi ters çevirdim. Çok çirkin duruyor şu an çok rahatsız.
Ya mesela biz bunları çok güzel anlatamıyoruz daha. Hani birçok şeyin çok başındayız. Çok ham daha bence işin geldiği nokta. Ama Normod'da böyle bir sürü müşteri var. İşte sigara yanığı, çocukların boyaması, kedilerin parçalaması vesaire gibi. Mesela bir modüle zarar vermiş sadece kola. Tamam problem yok. O kolu gönder bize. 3 gün içinde biz sana tamir edip geri göndereceğiz.
Yani aynen. Onu girebilir miyiz şimdi Engin? Şimdi yani güzel genel konulardan bahsediyoruz da biraz daha ya bu modülerlik ne kadar modülerlik, ne kadar hayal etmeliyiz? Çünkü bence senin yaptığın seviyedeki modülerlik insanların beklediği bir modülerlik değil. O yüzden orada da biraz detay verebilir misin?
Tamam. Şöyle şimdi tekrar bunu hikayeyle birleştireyim bari.
Ya bir şey söylemem lazım ama ya çok Barış ya illa şey yaptın tamam. Şimdi daha demin şöyle bir şey söyledin. Buna bu Patagonia markasını biliyor musun?
Bana mı diyorsun?
Evet aynen.
Biliyorum.
Ya Patagonya'yı zaten yani işte yatırım dünyası falan. Patagonya şeydir bu arada. San Francisco'yu komünist hissettirme markası diyorum ben. Çünkü Patagonya herkes giyiyor Patagonya. Böyle gidiyorsun falan. Bu şey mi ya? Böyle önlük falan böyle ne bileyim oranın böyle şeyi mi yani? Herkeste niye bu var falan diyorsun. Patagonya'nın yalnız şöyle bir şey varmış. Çok eski bir de marka böyle. Çok uzun yılların falan markası. Mesela Patagonya'nın ürünlerinde bir sürü ürününde böyle bir şey var. Sen diyorsun ki bu bozuldu tamir et falan. Tamirci ekip gönderiyorlar ve yapıyorlar. Mesela bu da böyle şey yani o kadar değerli olması her şeyden de %50-%60 falan pahalı bu arada. En pahalı şeyden bile o kadar pahalı.
Çok Çok ilginç şeyleri var. Patagonya'nın hatta Hawaii Built List'te bir bölümü var.
Bayağı evet, farklı. Çok iyi. Evet, aynen.
Neyse.
Evet, tamam. Sen devam et abi. Çok pardon.
Ben sordum. Şöyle diyeyim. Ya ben bayağı bir iş modeli inceledim. Hani ne yapmak, ne etmek gerekiyor diye. Ve sonunda şeye karar verdim. Hani mesela ilk başta kafamda şeyler de vardı işte. Direkt Nord'dan işte nakliyeli hizmet, kendi kurulumlu vesaire gibi şeyler de vardı. En son hani evet, hani müşterinin kendi kurabildiği ve böyle sınırsız bir modülerlik sağlayan bir hani bir şeyler kuralıma doğru döndük. Onun temel sebebi şeydi, müşteri deneyimi yani. Hani bizim ürün çok modüler ama çok modüler olmasının arkasında müşteri deneyimi yatıyor. Ya insanların birçok problemi var aslında. İşte ürünü mesela eve alırken bir özelleştirme ihtiyacı hissediyor herkes. İşte şu boyutta olsun, bu boyutta olsun. Tabii ki çok fazla standart ürün alan da var ama artık evler çok küçülüyor. İşte artık oturma odası yok, salon var. Salonlar kendi içinde küçük, oraya bir yemek masası sığacak vesaire falan derken minicik alanlar kalıyor yani. Ondan sonra işte misafir gelecek, onunla birlikte nasıl oturacağız? Evde çocuk varsa başka türlü falan. Yani aslında dar alanda bayağı bir problem çözülmeye çalışıyor. Orada bir ilk özelleşme ihtiyacı geliyor. İkincisi, ya ben mesela mezun olduğumdan beri şu an 8. evimdeyim. Bu işi kurarken bir böyle araştırma yapmıştım. Ortalama 3.6, 3.7 ne çıkmıştı yani. Ki bu dediğim 2 sene önce. Yani gerçekten bizim jenerasyon çok sık ev değiştiriyor. Sahip olmaktansa kiralayan bir jenerasyon. İşte işlerimizi değiştiriyoruz, başka şeyler oluyor falan. Sık sık evler değişiyor yani. Ve eski eve alınan şey yeni eve uymuyor. Böyle evet. Bir problem de var yani.
Özellikle hatta öyle. evini ona göre seçmek zorunda kalıyorsun. Ben direkt şey neydi, böyle miydi böyle falan, sürekli elimde şu hareketlerle buraya mı koyacağım falan diye.
Yani özellikle köşe koltuk ya da böyle büyük parça varsa olmaz yani. Hani kesin bir şey tekrar o yaptığın toplu harcamayı bir tekrar yapmak durumunda kalıyorsun. Üçüncüsü şey, yani normal her şey geçtim, teslimat aşamasında bazı problemler olabilir. Ürün ne kadar tek parça ve büyük taşınırsa o kadar aslında zarar görme şeyi artıyor. İhtimali artıyor. O yüzden ürünü aslında parçalara bölmek, eğer birleştirmesi kısmında yeterli inovasyon varsa, güzel şeyler varsa o zaman çok mantıklı. Bir de ya senden bağımsız tüketici kullanırken buna zarar verebilir. O tüketici yine kullandığında hala aslında senin ürünün, hala senin deneyimin. Orada da hala o problemi güzel çözebilmek lazım. Yani bunların hepsini düşününce ürün ne kadar parça parça olursa o kadar iyi gibi bir sonuç çıkıyor. Ama bir de şöyle bir handikap var. Yani ürün ne kadar parça parça olursa her parça için ayrı işçilik, her parça için ayrı maliyet yapısı ve parçalamak demek bunu CNC'de kesmek demek. Türkiye'de maalesef...
Klasik mantık şey değil mi? Customization, yani özelleştirme arttıkça fiyatı artar. Bu bekle.
Evet. Evet. Ford ne diyorsa tam tersine gidiyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Artıyor. Dolayısıyla şu öne çıkıyor. Bir, burada artan maliyete göre öyle bir, hani bu ürün, bu yaptığımız parçalama öyle bir iş modeli yaratmalı ki bu iş modeli benzerlerine göre çok radikal bir şekilde verimli olmalı ki hani onun sattığı fiyata ya da daha ekonomik bir şeyine, hani rekabet edebilecek bir seviyede bir fiyata ulaşabilsin. Yani mağazaya ihtiyacı olmasın, bayiye ihtiyacı olmasın, lojistiği çok daha ekonomik olsun ki o maliyetler anlamlı hale gelsin. Mantığı bu diyebilirim yani temelde. Neden, ne kadar modüler demiştim. Yani hem müşteri
efendim? Aynı şeyi soracaktım ben de, sözünü kesmiş gibi oldum ya, kusura bakma.
Yani hem satış açısından, hem lojistik açısından, hem de müşterinin daha sonraki deneyimi açısından modüler olması gerekiyor diye biz yola çıktık. Şu an bizdeki bütün ürünlerde, yani Nomod'un bütün koleksiyonlarında hani böyle değil, çok aşırı koleksiyon olmadan değil, iki tane koleksiyonumuz var sadece. Ama hepsinde hani şey gibi düşünebilirsin, bütün parçalar Lego gibi düşünebilirsin. Yani bizde toplam 9 çeşit modül vardır. Hepsi birbirine takılabilir, hepsi çıkarılabilir, yer değiştirilebilir. Yani bir işte köşe koltuğun var diyelim, sağ tarafı uzanmalı, sol tarafı oturum gibi. Bunların kolları da demonte olabiliyor. Zaten kolları demonte, pardon. Mesela kolları çıkartıp dinlenmeyle oturum kısmının yerini değiştirip artık sağ değil sol köşeye çevirebilirsin bunu. Güzel tarafı şu, şimdi modüler koltuk hep olan bir şey teoride. İşte var hani orada modüler, burada modüler. Aslında koltuklar alırken modüler. Aldıktan sonra oraya koydun, Ondan sonra bir daha farklı bir oturum yapmak istersen yapamazsın. İkincisi, şimdi koltukların hepsi şey dizayn ediliyor normalde. Ya bu modül değil, o ayrı bir koltuk gibi bakıyor aslında buna üretici. Onun işine öyle geliyor çünkü ürünü tasarlama kısmı. Onun ayrıca bir modül olmaması lazım ki daha sonra birleştirilmesin, birleştirme çıkarma olmasın. Bu da ne demek oluyor? İki modül aslında yan yana duruyor. Belki böyle bir kelebekle, bir kızakla ya da işte krokodil denen bir bağlantı vardır. O tarz bir şeyle hani bağlanıyor koltuklar birbirine. Ama bunlar sen kullandıktan sonra çok yüzeysel bağlantılar olduğu için bir süre sonra gevşemeye, ürün böyle ayrı ayrı durmaya başlıyor. Yani aslında modülerlik böyle gerçekten üzerine birilerinin düşünüp de bir şey dizayn ettiği bir ürün tasarımı şekli bile değil. Yani bizim mesela hani bağlantı mekanizmaları böyle işte koltuğu iki parçayı birbirine üç yerden bağlıyor. Bir alttan, bir üstten, bir de ortadan. Hepsi çelik malzemeler falan. Yani kocaman modül, sen bunu taktıktan sonra artık hani tek parça gibi oluyor işte. Belki 10 metrekare yer kaplayan 3,5-3,5'luk bir koltuk var. Ama o artık tek parça gibi oluyor. Yani ayrı ayrı da hareket etmiyor. Yani bilmiyorum tam soruna cevap oldu mu? Ne kadar modüler? Her modül ayrılabiliyor, yer değiştirilebiliyor.
Burada aslında ben birazcık Tuna'dan şey bekliyorum, soru bekliyorum. Yani olayın böyle en şey tarafından gelen insanlar. Yok mu?
Ne tarafı?
Şey.
Tüketici tarafından.
Evet, yani startup dünyası, hem startup dünyasının dışında hem de ne bileyim böyle bir eve, yani ben mesela eve, yani biz, benim hayatımda iki tane evim oldu, bir tane koltuk aldım hayatımda.
Senden zaten ben ışık bile almıyor adam, görmüyor musun ya? Yani kayıt yaparken ışık yok. Senin marangoz atölyen falan var abi.
Evet, marangoz atölyem.
Ben modülerlik deyince benim tüylerim diken diken oluyor zaten. Yani onun için aslında soracaktım. O modülerlikle ilgili bir teknolojiniz var olmalı. Çünkü aynen, tüketici açısından en ürkütücü şey modülerlik. Yani en basitinden IKEA'yı düşünelim. Hı-hı. Bağlantılar birkaç sene dayanmıyor ya. Yani bu orada en dandik teknoloji kullanılıyor belki. Çünkü oradaki öncelikler hepsinin yatay bir zemine konması, saklanabilme kolaylığı, nakliye kolaylığı falan. Onların öncelikleri başka. Şimdi benim merak ettiğim Normod'un burada ayrıştırdığı şey nedir? Yani bağlantı teknolojisi dediğin şey, o koltuğun üzerinde çoluk çocuk zıplıyor. Yani azıcık gevşese takır tukur sesler çıkaracak. Nefret edebilirsin yani mobilyadan. Hay ben böyle almasaydım bunu diyebilirsin. Merakım orada benim.
Ya bu işi yapmaya karar verdikten sonra ilk ürünü böyle hani ayağa diktiğimiz güne kadar 6 ay geçti. Yani 6 ay boyunca şey, normalde hayatımda hiç üretime girmemiştim. İlk defa bir ürün tasarım sürecinin içinde yer aldım. Neredeyse şey hani böyle aralıksız 2 hafta falan işte Bursa'da kaldığım, bir de kış dönemi bayağı ağırdı yani. Hı hı. Ama şey, tam olarak bahsettiğim problemlerle bayağı bir uğraştık. İşte ses gelmesidir, ne bileyim kolay çıkmasıdır ya da zor takması. Yani çünkü bu böyle bir şey ki yani ürün bir de şey bir ürün değil, döşemeli bir ürün. Hani böyle ne bileyim mesela panel, işte metal, saç vesaire falan, bunlar mikron seviyesinde şey yapabilirsin. Nasıl diyeyim, hani çok net olur ölçüler. Onlarda hata payları çok düşük olur. Ama burada hata payını olacağına emin olup ona göre bir sistem, bağlantı dizayn etmen gerekiyor falan. Ki böyle bir şey de dizayn edilmemiş. Kimse bunu bir ihtiyaç olarak tanımlamadığı için öyle mekanizmalar yok yani. Biz kendi bağlantı mekanizmamızı geliştirdik. Bizim koltukların üzerinde şey yazar. Mesela bağlantı yerlerinin üzerinde işte normal, patent numarası falan yazar. Birkaç tane patentimiz var. Bayağı hani farklı farklı şeyler geliştirdik.
Çok iyi. İnanılmaz ya, gerçekten. Bence bu Jeff Bezos'un bir lafı var ya, şey diyor, işte millet şey diyor, neden biz eBay gibi şey yapmıyoruz, pazar alanı açmıyoruz, biz de eBay gibi olalım, millet alışveriş yapsın, aradan payımızı alalım falan diyor, daha Amazon'un ilk yıllarında. Adam da şey diyor, yani biz sürekli zor iş yapıyoruz, depo kuruyoruz, onu yapıyoruz falan. Tamam da bizim için zorsa başkaları için de zor, ben önden zor olan şeyi yapıyorum, kimsenin yapamayacağı şeyleri öğreniyorum diyor. Aslında gerçekten zor bir hedefe doğru odaklandığın zaman da gerçekten çok da korunaklı bir alan da yaratmış oluyorsun.
Aynen. Yani bence şöyle, ben ilk başta şey gibi düşünüyordum. Ne olacak? Hani birisi gelir bizim ürünü kopyalar, alır falan gibi düşünüyordum. Sonra gittikçe olay şuna dönmeye başladı. Yani biz üründe öyle bir şey tasarlıyoruz ki, yani bir bakan onun asla şunu anlayamayacak. Kopyalasa bile hani bu ürünün bu kısmı, bu ürün işte dijitalde atıyorum 10 bin kombinasyonu verebilsin, mağazada 10 bin, 10 metrekarede 10 bin kombinasyonluk bir deneyimi sağlayabilsin diye dizayn edildi ve bunu sağlayan bir özellik. Biz bunun için buna para ödüyoruz. bunun için bunu ödemezsen bu parayı, bu şekilde geliştirirsen ve sonra gidip de burada bir mağazada satmaya çalışırsan sadece daha pahalı bir koltuk yani. O yüzden şey, hani olay sadece bir şey böyle alıp görüp kopyalamak değil, biraz o süreci gerçekten içselleştirmek gerekiyor. İşin bir sağlamlık kısmı var tüketici tarafında, işte Tuna'nın sorduğu. Bir de bayağı bir şey boyutu da var. İş modeline gerçekten bir katkısı var mı burada yaptığımız geliştirmenin? Ya ilk başta yaptığımız koltuğu düşünüyorum. İçinde inanılmaz malzeme var. Çok fazla detay var. Böyle hem ürünü de yapması zor, hem birleştirmesi, monte etmesi zor, hem de çok maliyetli. Bir de üstelik o kadar karışınca malzemelerin de birbiriyle hani yarattığı ekstra komplikasyonlar var. Sürekli hata payı yüksek bir ürün var yani. Yani ne beni mutlu ediyor, ne müşteriyi mutlu ediyor. Gittikçe basitleştirdik. İşte ihtiyaçları hani netleştirdik, yoğunlaştırdık falan. Senin soruna şöyle cevap vereyim Tuna. Hiçbir şekilde şey olmaz yani. Zaten bizim tam pazarlama yaptığımız en büyük kanal sosyal medya Instagram. Oradaki en büyük bütçelerden birisi de şeye gidiyor. Bir tane video var. Üstünde böyle iki kişi, 1.85'lik birisi, bizde 1.95'lik bir kişi zıplıyorlar. Böyle bir 15-20 saniye.
Çok iyi.
Bayağı da sağlam zıplıyorlar. O yüzden bir şey olmuyor. İkincisi...
Showroom'a gelip de zıplayanlar da oluyordur bence.
Şimdi mesela modüller birbirine taktığında tıkırtı vesaire ses geliyor mu? Bunu çözmek için bayağı uğraştık. O bizim bağlantı mekanizmalarının bir kısmı çelikken, onun karşısında her birinin temas ettiği kısım özel bir plastik mesela. Hem bir esneklik payı olması hem de işte şey olmaması için, ses gelmemesi için. Bununla bayağı uğraştık. İlk bir sene boyunca bunu çözemedik mesela. Bir senenin sonunda çözüldü bu. Artık hani öyle bir ses gelmiyor. Ve aslında ürün tutan parçalar çelik olduğu için mesela normalde şeyler işte kollar falan, kol kısmına oturmayın. Niye? Çünkü döşeme zımbasıyla bağlanmış. Buradaysa çelikler tutuyor. İstersen koltuğun sırtında, kolunda her yerinde yürüyebilirsin yani. Biz bayağı testler yaptık böyle işte fabrikanın asansöründe işte ikinci kata çıkartıp oradan atıyoruz aşağı işte bir tarafını yataydan vurmaya çalışıyoruz. Çünkü yani nakliyede bunlar oluyor ama hani başımıza çok geldi bunlar yani. İşte milim milim değiştiriyoruz. Hani böyle olduğunda mukavemet daha fazla, şöyle mi falan. Bunun da hani bilmiyorum daha akıllıca bir test yöntemi var mıdır ama en çok böyle yapabildik. Bir sürü iskelet kırdık ama neticede hani buradan mesela Kars'taki bir müşterinin evine 15 tane modülün kusursuz gitmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için bütün bunlara ihtiyaç oluyor yani.
Tuna yavaş yavaş şey oldun mu? Tatmin olmaya başladım çünkü Tuna zor tatmin olur.
Henüz değil.
Yok bence Tuna'nın şey soruları sorması çok kritik. Ben amcanın soracağı sorulardan çok farklı senin soracağın sorular.
Ben 2-3 kere mobilya aldım yani adam akıllı ve bunun ne kadar mide bulandırıcı işte Samican'ın dediği gibi baş ağrıtıcı işte şu anda mesela bak son aldığım bir koltuk var, üçlü koltuk. Markası bilindik bir marka. Böyle çok ultra pahalı da değil, ucuz bir marka da değil. Orta kalite bir markada bahsediyoruz. Koltuğa oturup kalkıyorsun, kütürt diye bir ses çıkıyor. İçinde bir problem var. Anlaşılan o. Yani şey, bir mekanizmalı koltuk zaten. Şimdi arıyorum mağazayı. Adam diyor ki gelip almamız lazım. Ya Allah Allah, bu koca koltuk gidecek. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Birkaç hafta, bir ay, iki ay bilmiyoruz. Yani. Gidecek fabrikaya. Tedavi olacak. Şimdi tüylerim diken diken oluyor. Evde koltuğun olduğu yeri boşaltacaksın. Bunun organizasyonu bile beni rahatsız ediyor. Ya ben bir kere mobilyayı alıp bir daha kafamı yormak istemeyen tür bir müşteriyim ya. Şimdi.
Peki bir şey, soracağım. Alırken nasıl kontrol ettin? Nelere baktın?
Nasıl edebilirsin ki? Fabrikada üretilip geliyor.
Ha, sen bir yerde beğendin, tipini beğendin. Bu gelsin dedin. Evet. Ona ürettiler, gönderdiler.
Tam o soruma geleceğim şimdi. Klasik bir mobilya müşterisi olarak bir showroom mağazasına gittim. Showroom diyorlar ya onlar, genişçe bir mağaza. Bütün tiplerden bir örnek var orada. O sene çıkarılmış modellerden bir tanesini beğendim, odamın rengine, şuna, boyutlarına uygun bir model, oturdum kalktım, evet tamam bu herhalde uygun dedim. Şimdi o koltuk olduğu gibi kalkıp oradan gelmiyor, gidip fabrikada sipariş edilerek bir üretime giriyor. Gelen ürün onunla rengi tonu tutmayabilir. Bir miktar oturulmuş kalkılmış bir şey, mekanizmada sorunlar olabilir, nakliyede sorunlar olabilir, geldi bir şey bırakıldı buraya. Kullandık ve ses yapmaya başladı. Ondan sonra servis süreci var. Ben hala bununla ilgili bir aydır bir şey yapmadım. Yani çok rahatsız edici bir süreç. Neyse bundan hem bu bir soru olsun. Böyle bir durumu nasıl yürütebiliyorsunuz? Bir farklılaşıyor mu sizin markanız bu konuda? İki, showroom dediğim sizde daha küçük bir mağaza yapısı anladığım kadarıyla. Orada ne tecrübe sunuyorsunuz müşteriye? Orada farklı kıldığınız bir şey var mı?
Showroom sorusuna ya ürünle alakalı soruyu cevap vereyim, ondan sonra showroom sorusuna cevap vereyim. Aslında benim ürünü parçalara bölmek istememdeki en önemli sebeplerden birisi buydu. Yani satış sonrası deneyimler kısmı. Mobilya çok pahalı bir şey aslında. Hani sen orta segment para verdim vesaire diyorsun ama yani şöyle düşün. Evinde hacim kaplayan bir şeye işte en az bir 3-5 bin lira para veriyorsun. Ortalama belki 10 bin liraya kadar çıkıyor işte böyle büyük köşeler, takımlar vesaire falan. Az para vermiyorsun ve karşılığında düzgün bir deneyim bekliyorsun. Çok doğal bir talep. Hani böyle kenara atıp da ya tamam bu da böyleymiş diyeceğin bir şey de olmuyor. Büyük de bir şey olduğu için sürekli gözüne batıyor. Çok rahatsız edici bir şey. Bu aslında soruna dönüştüğü zaman çok daha katastrofik. Yani bir ayakkabının soruna dönüşmesinden çok daha fazla hayatta problem yaratan bir şey yani. Müşterinin isyan etme, işte gidip bunu bir yerlerde şikayet etme potansiyeli çok yüksek. O yüzden gerçekten buranın çok iyi dizayn edilmesi gerekiyor. Mesela bizim modüler sistemin bir şey... standarttır bütün modüller. Hepsi yani bütün iskeletler bizde işçilik sıfırdır. Tamamen CNC'den çıkar. Hepsi bütün iskeletler birbirine takılabilir. Ürünün standartize olması kalite problemlerini azaltıyor. İşte hani çok elle yapılan işçiliklerde çok fazla hata payı var. Kullanılan malzemelerin işte ham olmasının payları var. Endüstriyel olmamasının payları var. Biz aslında modüler yapınca şu riski zaten baştan alıyoruz. Adam buna yarın bir gün yeni bir modül ekleyecek. Bunu büyütecek. Ve o modülün buna uyması lazım. Ağaç mesela büyüyen bir şey. Ben nasıl büyüteceğim bunu? Hani ağaç hacmi değişirse, koltuğun hacmi değişirse o bağlantılar milimetrik yani. Hani girmeme şeyi yok. Direkt patlar. O yüzden tamamen endüstriyel ürünlerle çalışıyoruz. Hiç böyle ham ağaç kullanmıyoruz. Bütün ham masif ağacın kompreslenmiş işte böyle şey. Buna şey diyorlar. Masif kayın kontra deniyorlar bu malzemeye. Çok daha yoğun aslında. Ham ağacın işte bütün neminin alındığını ve endüstriyel bir şekilde onun plaka haline getirdiğini düşünün. Bu daha yoğun bir malzeme. Bizim iskelet belki iki kat daha pahalı normal bir iskelete göre. Ama şu garantisi var. Bu iskeletin tasarlanmış hali neyse milimetrik bir şekilde tam olarak senin evine de o gelecek. Buradan sapma ihtimali hiç yok. İkincisi diyelim ki yani neticede nakliye zarar görmüş olabilir. Döşeme esnasında belki birisi zarar verdi. Belki tüketici bile zarar verdi. Ama hani konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz. O da olabilir. Biz sana zaten modüllerimiz bizim standart, stoklu hepsi. Diyelim ki senin koltuğunda işte ekstrem bir durum var, bizden kaynaklı bir hata. Tamam, o koltuk sende kalsın. Önce sana bu modülü kargoluyoruz. Bu modülü, gelen paketi aç, bunu koy, sendekini buna koy, geri gönder. Seni aslında koltuktan kaldırmadan 1-2 hafta içinde problemini çözüyoruz. Normalde mobilyada hani bu tarz hani için içine gitmeli gelmeli vakalar girdiğinde çözüm süresi ortalama 45-50 gündür yani. Bizde 12-13 gün civarında mesela.
IKEA benim şimdi 6 ayda çözdü ya. İnanılmaz bir şey yani. Böyle bugün müşteri hizmetlerine verip tebrik ettim. Özel olarak buna 15 dakika falan ayırdım yani. Dedim ki gerçekten tebrik ediyorum. 6 ay sürdü. Bir parça kırık geldiği için 6 ay boyunca bir mobilya şey olmadı yani.
Ya bizde de mesela sıkıntı olduğunda müşterilerin biraz hani tepki verdiği oluyor. Ama daha önce bu tarz problemler yaşayanlar hani böyle bir yaklaşım olduğunda gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Hani onların problemin hızlı, o kadar hızlı çözülmesi bayağı hoşlarına gidiyor yani.
Valla benim konuştuğum firma, yani bunun mağazasıyla konuşuyorum tabii. Satın alma, yani showroom'un kendisiyle irtibata geçiyorum. Onlar şey kavgasına giriyor. Fabrika diyor ki bu problem mağazadan oldu. Mağaza yok diyor ki fabrikasyon hatası. Bunu da bana yansıtıyorlar.
Dünyanın çünkü her pardon.
Ama işte benim yaşadığım rahatsızlığı anlatmaya çalışıyorum. Ben müşteri olarak bana ne bundan? Bana niye anlatıyorsun?
O kadar ilkel seviyedeymiş ki yani bu hiç zaten hani daha 101 bile değil ya şu hani. Kendi...
Bayilik olan her işte bu oluyor yani. Çünkü operasyonu bayiye delege ettiği için şey marka operasyondan kendini sorumlu görmeyip böyle bir hatayı umursamıyor. Yani bu böyle şirketin içine bir müşteri deneyimi departmanı falan kurularak çözülebilecek bir şey değil. Şirketin çalışma mantığının komple değişmesi gerekiyor yani bu tarz bir problemi yaşarsın.
Şey yani Tuna'nın mesela bu adamlara para kazandırmak yerine gidip senden almış olması gerekirdi şimdiye kadar. Ama Tuna'nın senden haberi yoktu.
Bizim kezden örnek verirsem mesela biz fabrikada bizim olduğu için bizim orada fabrikada özel bir alanımız var sadece bunu dizayn ettiğimiz. Hatta Ocak ayında kendi tesisimizi kuracağız. Biraz böyle hacimler artmaya başladı artık. Yeni bir yere geçiyoruz. Sadece normat üretecek. Bu az önce Polonya'da anlattığım yerler gibi. Üzerinde tabela vesaire olmayan. Ama mesela şu var bizde. Sorunlu müşteriyle alakalı bir parça üretilmesi gerekiyorsa bu mesela üretim planının en önüne geçiyor. Niye? Çünkü biz üretimi daha en başında kurgularken, ben daha önce yaşadığım problemleri bildiğim için buna göre bir sistem dizayn ediyorum. Hiçbir fabrika böyle bir şey dizayn etmez. Buna göre bir üretim süreci dizayn etmezseniz eğer, o fabrika bu prosesleri olmazsa yani, ya o fabrika sadece toplana satış yapan, sadece ürün üreten kafayla, perakendeden hiç geri bildirim almayan kafayla dizayn edilirse o zaman zaten olmuyor. Bugün mesela çok güzel bir örnek vereyim. Geçen işte bir tane şey aldım, bilgisayar aldım Apple'dan. İşte özelleştireceğim. Okudum böyle detaylarını. İşte şey, işlemciyi değiştirdim. 30 günde gelecek. Önce kızdım, baktım altta şey yazıyor işte. Çin'de size özel üretilip gelecek. İnanamadım ya. Hani 30 günde ürünün Çin'den özelleştirip bana gelmesi. Yani bunu bir hani fason üreticiye bir yere yaptıramazsın. Bunu gerçekten gidip ben bu sistemi böyle dizayn edeceğim demen gerekiyor. Bizim de mesela şimdi fabrikaya geçerken aslında kafamızda şöyle şeyler var. Ürün mantığından çıkıp yarı mamül mantığına geçmek. İşte bütün satış verisine göre yarı mamül oluşturmak ve o yarı mamülleri de siparişe göre hızlıca döşeyip müşterinin kendi kurabileceği halde teslim etmek. Bu bizim terminimizi hızlandıracak mesela bayağı. Bu
zaman kazandıracağı gibi şey kaybettirecek ama. İşletme sermayesini yarı mamule bağlamak anlamına da geliyor.
Evet.
Yani şu anda klasik konvansiyonel mobilya üretimi nasıl yürüyor? Sipariş, ondan sonra üretim. Yani para al, sonra üretime gir. Yani nedir? Ham madde seviyesinde belki tutuyorlar malzemeleri. Belki onu da tutmuyorlar.
Aslında aynı şey bu arada. Yani bizim mesela ağacı ham olarak tutmamızın bir manası yok. Ağacı iskelet olarak tutmaktan bahsediyoruz. Her türlü bunu tutmak zorundasın. Yani bir ay bile termin versen arkada yaklaşık 1-1,5 aylık bir ham madde stoğu vardır üreticilerin. Bu zaten olan bir şey. Biz onu ham madde olarak tutmak yerine işte iskelet olarak döşenmiş, hemen dikişle yapılmış kumaş olarak, işte bağlantı mekanizmalarının monte edilmiş hali vesaire falan. Yani şeye hazır hali. En son sipariş geldi. Bir kişiye bize ortalama işte 0.03 günde'lik bir iş vaktinde tamamlanabilir hale getireceğiz. Bu bize şunu sağlayacak mesela. Normod'dan seçtiğin herhangi bir kumaş, herhangi bir modül ve herhangi bir özelleştirmeyi eğer işlemi öne aldırmak istersen, bunu mesela bir premium hizmet gibi vermeyi düşünüyoruz. Öne aldırmak istersen fabrikadaki siparişler mesela sırası değişecek ve o senin o kadar o özelleştirdiğin ürün, belki işte 4 metre, 3 metre U şeklinde bir koltuk dizayn ettin. Kumaşını seçtin, ayağını seçtin. 2 günde elinde. Bu mesela çok ekstrem bir hizmet yani.
Mesela ciddi fark yarattırabilir.
Aynen.
Yani nakliye süresi kadar bir süreyle sınırlı. Yani
bu ürünü böyle dizayn etmezsen de, bu fabrikayı böyle dizayn etmezsen böyle bir hizmet zaten sağlayamazsın. Mümkün değil. Kimse öyle bir koltuğu, o kadar özelleştirilmiş bir koltuğu asla stoklayamaz. O deneyimin benzeri yok mesela. Yani mesela bunu düşünerek yapmaya çalışacağız biz bu tesisi. Bu şeyleri sağlamak için.
Ya burada da bence şöyle bir şekilde araya gireyim. Yani bu vizyonu yatırımcıya kabul ettirdiğin anda, yatırımcı bunu fonladığı zaman bu avantajı alabiliyorsun. Yani yatırımcının, işte klasik yatırımcı da olabilir reel sektörden, diğer tarafta fonladığı şey karlılık, hemen görelim, hadi bakalım ne kaç yıl geçecek var. Burada bu vizyona girip o karlılığı ikinci seviyeye ya da belki de üçüncü seviyeye falan atması gerekiyor. Zaten işin güzel tarafı da, startup olmasının tarafı da, burada o vizyona sahip yatırımcı var. Öbür tarafta o vizyona sahip olmayan yatırımcı var. Aradaki fark bu. Bence çok büyük bir avantaj. Bu şey ama yani bilmiyorum yatırımcılar ne kadar Türkiye'den ne kadar değil ama Türkiye'de bence az bulunur bir şey. Özellikle bu tarafta hani mobilyanın olduğu bir yerde çok çok az bulunur diye bir şey, diye tahmin ediyorum. Bu şeyle de beraber biraz şeye geçmek istiyorum.
Benim ikinci soruya cevap vermedik.
Pardon. Sen aynen. Ben onu cevap almadıysan kesiyorum o zaman. Onu alalım.
Mağazadaki deneyimde neyi farklı yapıyorsun? Son yani bir küçücük şey daha mağazada diyeceğim. Nasıl olup da onca kombinasyonu tarttırabiliyorsunuz? İşte.
Tamam. Buna geleceğim. Son bir şey daha söyleyeceğim. Az önce konuyla alakalı. Stok oluyor mu? İşte hani o sorusunu sordun ya. Ya mobilya hantal bir sektör, ağır bir sektör ve ölçeklemesi çok zor bir sektör. Bizim normal olarak hani buradaki en azından müşteriye değil de belki hani yatırımcıya ve kendimize olan şeyimiz, iddiamız şu. Bu 10 üzerinden 10 zorluktaysa biz bunu 10 üzerinden 4 zorlukta yapıyoruz. Yani asla bir yazılım şirketi kafasıyla mümkün değil. Yani bu sektör kıyasla, sektöre kıyasla bizimki çok daha kolay yönetilebilir ve şey yapılabilir, ölçeklenebilir, öyle söyleyeyim. Yoksa kesinlikle katılıyorum. Yani her türlü bu işin mesela daha akıllı mağaza, şimdi ona geleceğim. Daha akıllı mağazacılık ama mağazacılık, fiziksel bir alan. İşte daha akıllı bir lojistik ama lojistik, buradan Van'a ürün yolluyoruz. Yani bunların hepsini yapmamız gerekiyor ama daha akıllı yapmamız gerekiyor. Bizim işin böyle bir şeyi var, noktası var yani. İkinci soruna geleyim artık. Nasıl daha akıllıca mağazacılık yaparız? Ya bizim mesela şey, şu anki deneyim merkezi aynı zamanda ofis. Böyle işte dubleks, güzel bir plaza, öyle diyeyim. Hani gündüz vakti içi çok güzel oluyor. Zaten Instagram'a falan çok fazla buradan görsel koyuyoruz yani. Burada tüketicinin, hani hayalimiz bizim şu, tüketicinin fiziksel olarak deneyimlemesine gerek olmayan her şeyi dijitalde verebilmeliyiz. Şu an o noktada değil kesinlikle web sitemiz. Hani bu bir şey, hayal. İnanılmaz bu arada küçük ve çok böyle kompakt, acayip ufak bir ekibimiz var. Onunla hani büyümeye çalışıyoruz. Kararları mümkün olduğunca operasyonel kısımları outsource, dışarıda tutacak şekilde vermeye çalışıyoruz. Çok böyle şey yapmıyoruz. Ama o fiziksel kısım içinde müşterinin burada olması gerekiyor. Mağazayı ilk başta bu kafayla düşünüyoruz. Yani mağaza kuruyorsak en son artık kesinlikle burada olması gerektiren durumlar için mağaza olması lazım. Hani bütün ürünlerin, bütün işte kombinasyonlar falan mümkün değil. Yani onu göstermiyoruz. Mağazayı şey düşünüyoruz. Hani mesela şu an bizim mağazada az önce şeylere Barış'la Sami'cine ufak bir böyle tur attırdım ama 3 tane zon var. Bu 3 zon temelde şu mantıkla kuruluyor. Hani müşterilerin hani böyle daha tarzdan aldığı ilhamlara göre zon kuruyoruz. Ama şöyle de bir kısıtlayıcı şart var. Normod'un şeylerini anlatmak zorundayız. Hani katma değerlerini buraya geldiğinde idrak edebilecek şekilde anlatmak zorundayız. Onlar neler? Bir, insanlar buraya geldiğinde şeyi görmek istiyor. Hani koltuğu kesinlikle oturmak, konforunu anlamak istiyor.
Aynen.
Kaliteli bir şey mi? Onu görmek istiyor. Onu anlatabilmemiz lazım. Üç de yani bu kadar anlatıyoruz işte, bak ürün yer değiştiriyor, modüler işte parça ekleyip çıkarabiliyorsun, kendin tasarlayabiliyorsun falan. Ya bu nasıl bir şey? Hem modülerliği anlamak, hem kendim takabilir miyim? Çünkü diyoruz ki aletsiz 5 dakikada kurulum diyoruz. Gerçekten bunu ben bu kadar kolay kurabilir miyim falan. Bunları görmek için geliyorlar. Biz mesela ne yapıyoruz? Burada çok büyük bir modüler koltuğumuz var bizim. Bütün modülleri, yani birçok modülü içeren. Burada mesela 2 kişiysek şey yapıyoruz bazen müşteriye. İşte onun çok özel bir ölçüsü varsa tamam diyoruz. 5 dakika bekleyin. Sizin koltuğu kuracağız diyoruz. Oturup gerçekten onun koltuğunu burada hani birebir aynı ölçüde kurabiliyoruz. İkincisi en büyük aslında ihtiyaç konfor. Yani insanların hep gelip görmek istediği şey konfor. Şu an için bunu ancak mağazada görebiliyorlar. Tek bir mağazamız var burada. Başka bir yerimiz de yok yani. Buraya gelmek zorunda kalıyorlar bunun için. Ama orada da şöyle bir olayımız var. Biz tek bir çeşit konforumuz var şu an. İkinci, üçüncü konfor, böyle farklı koltukla farklı malzeme gibi bir durum yok. Herkese bir standart sağlıyoruz. Şimdi bu da çok lüks bir standart. İşte kullanılabilecek en pahalı sünger çeşidini kullanıyoruz. Yani bir koltuk için kullanılabilecek. İşte birçok böyle hani optimize edilen bazı malzemeler var. Açıkçası hiçbirini optimize etmiyoruz. İşte mesela Türkiye'de yay sistemi, süspansiyon olarak böyle lastik kolon kullanılır. Biz çelik yay kullanıyoruz. Biraz global standartları, hatta daha çok tasarım markaları, globalde biraz pahalı tasarım markalarının standartlarını yapıyoruz. O yüzden çok ekonomik bir ürün vermiyoruz. Ama şunu sağlıyoruz. Çok yüksek ve standart bir kalite, bir konfor standartı sağlıyoruz. Bunu da şu yüzden düşünüyoruz. Yani ileride bir gün, bundan 5 sene sonra herkes bir normada oturmuş olacak. Arkadaşında, orada, burada ya da ne bileyim bir yerde göreceksiniz. İnşallah. Yani hani iş modelinin tuttuğunu varsayarsak. O zaman artık hani standartize olmuş bir ürün için bir kere daha bunu kontrol edeyim deme ihtiyacı azalacak. Kalkacak demiyorum. Kesinlikle o gün de olacaktır. Ama daha da azalacak. Biz ne kadar standartize edersek daha da azalacak ve bu sefer şeye dönecek. Ya ben telefonumdan kendi normodumu kurayım. İşte şuraya yerleştireyim. Alana oturtayım. Rengimi seçeyim. Hatta şey de olabilir belki. Ya şu modülden arkadaşım da vardı. O fazla satacaktı. İşte Patagonya gibi. Belki ben de ondan o modülü alayım, tamamlayayım falan gibi şeyler.
Ben hemen alıyorum bu arada.
Hemen marketplace oluyor arka tarafta falan böyle. Biz paylaşıyoruz.
Şu an şeyim ya, bana sattın yani, gayet iyi yani.
Modellere bakıyor orada, görünüyor ya.
Evet. Arkadan onlara bakıyor. Renkleri suratıma vuruyor.
Vuruyor suratına.
Şimdi mesela insanların ihtiyaçları neler? İşte kumaş mesela önemli ihtiyaçlardan birisi. Bizim burada bir kumaş zonumuz var. İşte her kumaştan burada ürün var ama her renkten yok yani. Mesela kumaş sayısını şey yapmıyoruz biz asla. Sınırlı tutuyoruz diğer koltuk fırınlarına farklı olarak. 25 tane kumaşımız var. Bunlar her zaman stoklu. Yani kumaştan dolayı gecikme ihtimalimiz hiçbir zaman yok. Temel çıkış noktası hep müşteri deneyimi. İkincisi de böyle 500 kumaş sunmak istemiyoruz. Çünkü biz her tüketiciye mesela evinden ücretsiz numara talep edebilmesini istiyoruz. 500 kumaşı yollayamayız ama 20-25 kumaşı seçtirmiyoruz bile. Hani numara istiyorsun direkt geliyor. Bu mesela bizim diğer globaldeki örneklerle de bayağı farklı bir şey. Baştan kumaş sayısını limiti tuttuğumuz için ya insanlara ikinci bir seçim şansı bırakmıyoruz bile orada. Sadece adını soyadını adresini yaz gelsin evine. Aşırı basitleştiriyor. Çünkü ben senin önüne mesela şey çıkarsam böyle işte 300 tane kumaşın olduğu işte birisi keten birisinin pamuk oranı bu kadar deri bilmem ne. Zaten onu dijital bir ekranda algılama ihtimalin sıfır yani. Yani hayatında muhtemelen daha önce hiç vermediğim bir karar. Tekstilci bile anlayamaz doğru düzgün. Yani bir tüketici olarak çok gerçekten zor bir eşik yani. O yüzden doğrudan şey hani adresine gönderiyoruz. Burada da görmek istersen hepsinden var aslında. Son olarak mesela bizim mağazada şimdi şöyle bir şey tasarlıyoruz. Bir tane böyle ahşap bir şey olacak. Mıknatıslı bir tahta olacak. Üzerinde bizim modüllerden böyle hepsinden CNC kestiriyoruz. İşte gerçekten evini gör tasarla hani kendin çiz şeye bile gerek yok. Hani mimardan almana bile gerek yok. İleride inşallah bunun dijitali de olur. Çünkü çok dijitalize edilebilecek bir şey aslında. Yani en temelde konfor. Sonra biraz daha danışmanlık diyebilirim. Bir de bağımsız bir şey olarak argüman olarak güven. Yani kim bu adamlar? Hani 2 senelik bir marka. Hatta son 6 ayda biraz böyle hızlı büyüdük. Bu insanlar gerçek mi? İşte yorumlar düzgün ama işte internet bu güvenilmez. O yüzden bir gelip görelim falan.
Buna ikna oldu mu?
Üründen bağımsız ayrı bir değerlendirme kriteri olarak güven de en önemli noktadan birisi yani.
Tuna böyle mermer gibi bakıyor yani. Hiçbir şekilde ikna olmadı.
Ya ben şimdi mobilya işlerinde çok rahatsızlık çekmiş bir...
Hayır tam da bu kadar yakın bir zamanda fail yaşamışsın yani. Tam şu an ikna olacağın dönemdesin bence. Yok,
benim ikna olacağım şey ne olacaktı burada biliyor musun? İşte eninde sonunda şu deneyim aynı. Yani bu şey Engin Özel'in de söylemiyorum. Bir mobilya bakan bir insan olarak bilgisayar başında biraz zaman geçireceğim. Bir kere tiplerine bakacağım, beğenmeye çalışacağım. Mağazasına gideceğim, oturacağım. O kıçım oturacak o koltuğa. Hissiyatına bakacağım. Kafamı yaslayacağım. Değiyor muyum, değmiyor muyum bakacağım. Bir, kendi ortopedik ihtiyaçlarıma göre bir tartacağım onu. Bunlar benim için zaten büyük zaman kaybı. Bak, kafadan zaman kaybı ve bu beni tüylerim diken diken ediyor. Ben böyle bir tüketiciyim maalesef. Kıl bir tüketiciyim. Üçüncüsü de şu sipariş sürecindeki konunun gecikmesi. Yani adamlar mağazada gösterebiliyor böyle şeyleri. Ben Engin Özel'inde demiyorum tekrar söylediğim gibi. Her zaman mağazada bir şeyler gösterilebiliyor. Fakat tutup bunu hadi sipariş edelim de 3 ay sonraya veriyorlar abicim. Yani sen bunu gerçekten Engin bak.
Unutma her gün günün birinde herkes normada oturacak abi göreceksin.
İnşallah, inşallah öyle olsun. Hakikaten dediğin premium hizmeti. Yani ben buna para vermeye razı olurum. Yani atıyorum 3000 liralık koltuğuna 500 lira daha fazla veririm, 1000 lira daha fazla veririm, 4000 lira veririm ama alırım onu. 2 güne gönderiyorsan alırım. Beni çok ciddi ikna edecek bir argüman olurdu.
Bu ay sonunda ilk defa böyle bir şey yapacağız bu arada.
Hem 500 lira için ben gönder Tuna. İlk sırayı.
Ama benim koltuğum var artık.
Ya onu sat ya. O belli ki sıkıntılı olacak ya.
Yani benim bu arada hani bu yaz bizim en yüksek ciro yaptığımız zaman oldu. Çok hızlı bir büyüme oldu yani. Ve o dönem gördüğümüz en büyük ihtiyaçlardan birisi de buydu. Yani yeni model çıkarmak, yeni bir şey yapmak vesaireden öte hizmet kalitesini, müşteri deneyimine daha da fazla katkı yapmak. Buradaki en büyük eksik de zaman.
Aynen öyle.
Çok güzel planlanabilen bir şey değil hayatta bu. O ihtiyaç termin süresinden daha hızlı gelişiyor çoğu zaman. Burada hani stoklanabilir, yönetilebilir, stoğun değersiz olmadığı bir sistem kurulursa şey çok değer katacak bir şekilde satışa dönüşeceğine ben de inanıyorum yani öyle bir şey.
Aynen. Bir son olarak da tabii servisi bunun yani sonradan ihtiyaç duyulabilecek şeyler için ne kadar zahmetsiz servis verilebiliyorsa bence bu faktörler çok belirgindir. Sen zaten sektörün içinde olan birisi olarak biliyorsundur. Bu faktörler beni rahatlattığı sürece ben tercih ederim yani. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tercih ederim.
Peki. Bence bu zaman yavaş yavaş zaten şey dönüşecek. Evet. Yani normalde insanlar bilirlerse, bu özelliklerin farkında olurlarsa en azından her şeye geçtim. Ya dur ya, bu adamlar acaba nasıl yapıyor diye bir kere deneyecekler. Meraktan deneyecekler. Oraya gidecekler. Arkadaşları gitmiş olacak. Arkadaşlarıyla konuşacaklar falan. O zaman esas işte tipping point olacak. Tamam ya, bu oldu. Yani olabiliyormuş ya bu, hani gerçek bu. Hani iki günde geliyormuş ya da işte neyse, bu premium servisi almasan da bir haftada geliyormuş. Olduğu anda olay değişmeye başlayacak. Neyse, ben şimdi tekrar eğer soracağım şeyleri...
Ben arkadan şu anda 3 kişiye satmaya çalışıyorum. İnanılmaz diye arkadan WhatsApp'tan yazıyorum. Sessize döndüm bir anda çünkü böyle bir şey olabilir mi? Çok iyi
fark ettim. Yani tam... Neda da direkt, vay be, inanılmaz ya. Mimar ya bir de Neda, hani şey oluyor böyle.
Evet.
Ya falan diyor ilk önce. Sonra birazcık araştırıyor böyle web sitesi falan bakıyor. Gerçekten yapıyorlar mı bir şey? Nasıl oluyor falan deyip böyle bir ilgileniyor falan. Yani normalde hep too good to be true oluyor en başta bakınca. Sonradan insanlar böyle oha vay anasını falan şeyine yaşıyorlar. Bu bence zaten product market'in çok güzel bir yerde olduğunu gösteriyor. Ben şimdi birazcık izninizle şeye dönmek istiyorum. Zaten bilmiyorum kaç dakika oldu bu arada. Yani iyi konuştuk ve yani...
Geçeli oldu biraz.
Alıştı. Neyse, bence şundan da konuşmamız lazım.
Engin bir saniye, kedi dostu kumaşınız var mı? Gelen sorular. Çok iyi.
Aslında service ya oldu şu an.
Hayır ama bir saniye, şu anda düşündüm mesela, kedi dostu, köpek dostu çok önemli. Bunlar var mı mesela? Vegan mı kumaşlarınız falan diye hemen her türlü şey sorusunu soruyor. Tamam, bunları devam ederiz sonra. Evet Barış, sana bırakıyorum.
Yani şimdi iş yazın çok hızlı büyüdü. Yani tam ürün tarafı epik, tamam mı? Anlaşılıyor, bu ilginç bir şeyler oluyor orada. Öbür tarafları nasıl hallediyorsunuz? Nasıl büyüyorsunuz? Ne kadar insan hayret ediyorsunuz? Büyüyebiliyor musunuz? Hayretmene insanlar burnout oluyor, kafayı yiyorlar mı? Nedir durum yani?
Bir aydır biraz öyleyiz. O gerçekten böyle hani çok fazla iş ya da çok fazla başlık, hani işte belki adet olarak o kadar yorucu olmayabilir de hani her başlığın kendi kendine ölçeklenmesi biraz şey oldu. Yorucu olmaya başladı. Ben bu arada şey, Haziran ayına kadar gerçekten şey, hani şirketin çalışanı olarak tek kişiydim. Ama şöyle bir olay vardı bizde. Üretici, yani bu fabrikamız aslında bizim İlk yatırımcımız aynı zamanda. Orada hani çok böyle nasıl diyeyim, iç içe bir ortaklığımız var yani. Ve o fabrikanın kapasitesi, yani şey nasıl diyeyim, yetkinlikleri, yapabilecekleri bana gerçekten hani bir ekip, bir ortakmışçasına çok büyük bir fayda sağlıyor yani. Bizim sistemimiz şey, hani faturalama orada, işte sevkiyat orada, İade yine orada. Hani aslında nasıl diyeyim, full entek böyle, hani bizim orada bir sistemimiz çalışıyor. Sadece hani ben şirketin çalışanı olarak buradayım. Bu dönemde bana bayağı destek olan şeyler oldu işte. Birkaç arkadaşım oldu. Hani bayağı nasıl diyeyim, çok senior seviyede danışmanlık gibi neredeyse bana yardımcı olan, işte sürekli hani bir ne derler işte board advisor'ı mı derler. Ama hani çok daha sık, yani haftada 2-3 konuştuğumuz insanlar oldu. Ama hani iş icraatı anlamında neticede Haziran'a kadar yalnızdım. Haziran'da işte ekip ufak ufak kurmaya başladık. Şu an aslında 3 kişiyiz. Hani bir satışa bakan bir arkadaş var, operasyona bakan bir arkadaş var. Bir de 3 kişinin dışında bir stajyerimiz var. Stajyer diyorum ama aslında...
%400 büyümüşsünüz abi işte. Evet. Mükemmel. Aynen. 4x.
Aynen. Aslında 4 tane full time gibiyiz. Ama şey... yani çok inanılmaz genç bir ekip. Hani... benim dışındaki arkadaşlar, ben bayağı yaşlı kalıyorum yani.
Senin yaşlı kaldığın bir ekip gerçekten çok çok genç.
Yani daha yeni 20 olan var, öyle diyeyim.
İyi.
Bayağı yetersiz kalıyoruz artık yani. Hele bir de şey olunca, yani neticede biz tamam şeye kadar, bugüne kadar hem karlı hem de nakit akışı pozitif bir şekilde büyüdük yani. Temel sebebi de şey.
Olmayacak bir şey yani. Hiç beklenmedik bir şey.
Yani çok düzgün müşteri deneyiminden dolayı aslında bu. O kısmı bayağı viral büyüdü diyebilirim yani. Yani mesela biz şey çok duyarız işte. Ya yani şikayet aradık bulamadık, gerçekten gerçek misiniz? Yani tüm yorumlar çok pozitif.
Çok iyi.
Yorum satın aldık falan.
Aynen.
Onu da sildirdik para.
Yani insan, hani biz yorumları yap, hani istediğimiz gibi bir yorum platformu yok mesela Türkiye'de. İstiyoruz ki müşteri bütün deneyimini şeffaf anlatsın, görsellerini paylaşabilsin ve desin ki yani ben böyle bir hizmet aldım. Böyle bir şey olmadığı
bak, için... Belki mesela bir unboxing yapabileceği bir yer değil mi mesela?
Benim eski nostaljik şeylerimi... Bu arada ben o fikirden hala vazgeçmemiş durumdayım ama neyse, beni gaza getirmeyin. bir kapatalım. Aynen öyle bir platform bence de yok.
O platform olmadığı için biz mesela kendimiz bir işte sayfa yaptık. Yorumlar diye bir sayfamız var mesela bizim. Bazı hatta reklamları direkt oraya düşürüyoruz şey olsun diye. Yani insanlar gerçekten bunları görsün diye. Çünkü yorumlar çok derin. Fotoğraflar var. İhtiyacı vesaire anlayabildiğin şeyler. Ve nasıl şey hani bu esnada şey biraz kaçtı. Hani Kantar'ın topuzu şeyde kaçtı. Onu da yap, bunu da yap. Operasyona odaklan, işte üretime odaklan. Ne bileyim işte mesela operasyonun bir kısmını üzerimize aldık. Bizim İstanbul'da şu an kendi böyle bir kamyon sistemimiz var falan. Hani bunları bu kadar küçük bir ekiple yapmaya çalışınca biraz bazı noktalarda şey olduk. Yetişememeye başladık. İşte mesela bizim yatırımcılara rapor vereceğiz. Normalde ayda bir atıyordum falan. Hani işlerde iyi olduğu için çok da şey yapmadım. Hani kasmadım ama 3 ayı birlikte attım mesela. Hani kimseye bir rapor bile veremedim yani. Bu son dönemde. Hoş çoğu arkadaşım. O yüzden çok böyle bir resmi bir ilişki olmadığı için aynen problem değil ama ekip olarak bayağı daraldık. Şu an zaten şey hani amacımız gerçekten bir artık hani ekibi biraz derinleştirmek yani. Belki üretim tarafında gerçekten çok sağlam bir ekip organizasyonumuz var ama biraz daha şirketi bir sonraki seviyeye aktarabilmek için artık hani pazarlama, işte operasyon yönetimi, finans vesaire falan biraz hani daha bu işte Google Drive dokümanlarından çıkıp şeye geçmemiz lazım. Bazı daha ölçeklenebilir sistemlere geçmemiz lazım yani.
Var mı açık ilanlarınız sitede veya işte LinkedIn'de herhangi bir yerde?
Şu an için yok. Yani buna bile vakit ayıramam. Aslında çok hani klişe işte hani ekip tamamı vakit ayıramamak falan. Hani ama yani bu hafta planım tamamen bunun üzerine odaklanmak. İlk aşamada 1, 2, 3, 4 tane 4 pozisyona birilerini arayacağız. Tabii ki bunu yani yakın çevremizden başlayacağız hani sonra sonra. LinkedIn'den muhtemelen bir sürü insana yazacağız. Hani ilan da açacağız. Onları da paylaşırız. Ama kısaca şey, bir tane finansa birisini arayacağız. Finans ve muhasebe. Bir kişi operasyonun başına biraz daha deneyimli birisi olsun istiyoruz. Hani bizimle birlikte operasyona şey düşünsün. Hani ya bu malı buradan al buraya gönder gibi değil de bir sistem dizayn etmek, işte onu bir şeylere bağlamak, orada bir metriyi kırmak, bir şey farklı düşünebilmek. O yüzden hani yine girişimci profillerde olmasını isteyeceğiz herkesin. Operasyona bayağı deneyimli birisini isteyeceğiz. Pazarlama tarafında da sanırım bir şey gibi olacak. Hani ben biraz daha böyle sanki işte growth manager gibi çalışacağım. Benle birlikte böyle bir ekip olacak.
Biraz daha hafif tecrübeli biri gibi anlıyorum.
Aynen bir dijital pazarlama ama dijital pazarlama demek istemiyorum sadece. Çünkü bizdeki pazarlama bayağı geleneksel de olabiliyor bazen yani. Ama kesinlikle yine aşırı girişimci bir profil orada da. Yani bu bahsettiğim pazarlama operasyonu biraz deneyimli insanlar gerek. Hani tercih ederim ama neticede startup hani böyle bu işler tam hani kurumsal şirket gibi şey olmuyor. Ben, benim pozisyonumun tanımı bu. Bunu istiyorum.
Tabii tabii.
İlk görüşte çok etkilenme falan da olabilir. Ona hani bakacağız yani. Bir de bizim aslında biraz farklı olarak en önemli noktadan birisi şey içerik kısmı. Biz bayağı güzel içerik üretiyoruz. Bunun hem amatör hem profesyonel şekli var ama odaklı yapamıyoruz bunu. Bunu odaklı yapacak da bir içerik editörü alacağız. Hatta planımız şey yani mesela Anadolu yakasında bir mağaza açacağız. İkinci bir deneyim merkezi. Bu deneyim merkezi mağazadan çok stüdyoya benzeyecek. İçine mimarisini çok uğraşacağız. İşte Türkiye'deki birçok yerin mimarisi kötüdür yani. Yani kötü derken mükemmel değil, öyle diyeyim. Hani ev için ev olarak düşününce belki okey ama işte bu kirişler, kolonlar, garip garip çıkıntılar, süpürgekler falan bunların hep çok temiz bir şekilde olması gerekiyor.
Evet.
Böyle çok ilham verici, o markanın gerçekten ürünün kalitesini arkada çok temiz bir arka plan olmalı ki önde ürün çok güzel gözüksün. Öyle bir yer düşünüyoruz. Hani o yüzden içerik yöneticisi hatta o mağazanın bir çalışanı gibi. Hani sadece mağaza demek istemiyorum oraya. Öyle bir deneyim merkezi planlıyoruz.
Marketing kanalının bir şey gibi parçası yani, olacak.
Aslında o marketing departmanının bir parçası. Yani yapılabilecek çok güzel şeyler var. Hani insanların tüketici davranışlarıyla alakalı anlatılması gereken bir sürü hikaye var. Bence mobilyada. Ama bunları hep biz kim anlatıyor bize? İşte o gittiğimiz İşte Tuna'nın bahsettiği o büyük showroom'daki şey nasıl diyeyim çok ideal olmayan bir profil bize onları anlatıyor. Abi şu şöyle bu böyle falan diye. Evet, bunları gerçekten
içinde inanasımız gelmiyor ona ve diyoruz ki ya sen bunları anlatıyorsun ama ben sana inanmıyorum diyoruz durmadan içimizden. Ama o anlatmaya devam ediyor.
Aynen. Dijitalleştirebilecek çok hikaye var yani. O yüzden biraz daha bu tarz bir ekibe doğru gideceğiz.
Süper. Nasıl ulaşabilirler? Yani şu anda buradan dinleyip ilgilenen insanlar varsa sana nereden yazsınlar?
Nereden yazsınlar? Ya info@normod.com diyeceğim. Biz hiç kurumsal olmadığımız için böyle işte info@normod falan hiç böyle şeyler aklımıza gelmedi daha. Şimdi olmayan bir mail adresini vermeyeyim yani. Ama şey info@normod.com yani bizim inanılmaz sık takip ettiğimiz bir yer yani. O yüzden oraya atarlarsa seve seve bekleriz yani. Bize Instagram'dan da yazabilirler. Orada da çok aktif takip ediyoruz. Ayrıca WhatsApp'tan da yazabilirler. Şirketin işte sitesine girdiğinizde direkt WhatsApp butonu da çıkıyor. Hı. Erişmesi çok kolay erişmek isteyen için.
Çok iyi.
Hatta direkt mağazaya bile gelebilirler isteyen olursa.
Aynen. Google'a normal yazınca çıkıyordur diye tahmin ediyorum burada lokasyon. Neredeydi ya bu arada ilçe olarak? Ben bakmıştım geçen de.
Esentepe'de.
Esentepe'de. Çok iyi. Çok mümkün. Neyse Sami Can bak özellikle çok az soru sordum size bıraktım. Şu anda ne kadar memnunsun bilmiyorum ama ben kendimi hala geliştiriyorum.
yeni love brand'imi buldum şu an web sitesinin. Bir sürü yorum falan yapacağım. Yani inanılmaz hemen de almam lazım.
Bence al ya.
Zaten ben taşınmayı düşünüyordum. Taşınayım ondan sonra böyle iyice bir kafamda şey olsun. Bu koltuğu da atayım yeter artık ya. Zaten döşemesini değiştirmeye 6 bin lira falan dedim. Burada gayet düzgün ben 6 bin liraya kendime yaptım koltuk şimdi.
Ben de bir tane daha koltuk alacak olsam kesinlikle.
Bu arada bir şey diyeceğim yani gerçekten reklam gibi oldu ama hiçbir şekilde reklam falan değil. Ben şu anda tanıştım Engin'le. Evet. Şu anda bana anlattı ve ben böyle süpermiş falan diye böyle. Ki bir de şöyle bir durum var. Ben özürlü bir tüketici olduğum için yani böyle şeyleri alamayan falan böyle alışveriş falan yapamayan bir insanım. Ondan hani beni kazanmış olman çok şey. Ama tabii sizin pazarın ana kitlesini reprezente eden insan Tuna. Evet. Tuna'yı bir kazansan o zaman gerçekten şey olacak.
Kriterlerimi verdim. Bak söyledim yani.
Ya işte adam bir ay sonra senin evine iki günde yolluyorum dedi. Daha ne desin yani? Daha ne olabilir? O yüzden bence...
Bunu yaptığı anda zaten belli bir kitleyi kazanacaktır.
Ha, bence Tuna sen Instagram'dan Normod'u takip et. Bunu bence duyururlar bu olduğunda. Sonra seni de taglerler bence. Tuna hazırız falan derler. Çünkü madem birebir de o kadar ince müşterileriyle bunu yapabilirler yani. Süper ya. Yani ben özellikle kendimi geri çekmeme rağmen bir kere daha dinlemek, bu kadar detayı hakim olmak hoşuma gitti. Ben zaten çok heyecanlıyım bu işle ilgili. Biz arada konuşuyoruz Engin'le. En son olarak da şeyi sorayım yani. Şimdi bu hep Türkiye'deki durumlardan bahsettik. Yani ama tabii ki herhangi bir startup'ın Türkiye'de iş yapması, sadece Türkiye'de iş yapması ideal değil. Bunun hepimiz farkındayız zaten son durumlardan sonra. Nedir Engin? Yurt dışındaki hedefleriniz nasıl? Nerelere varacak?
Yani aslında şey, aynen dediğin gibi sadece Türkiye kısmından bahsettik. Ama bizim yarattığımız değeri düşündüğümüz zaman bu değerin yani gerçekten anlaşıldığı asıl nokta biraz daha yurt dışı, bilinçli tüketici tarafı. Yani işte hani ürünün nasıl diyeyim, müşteri ihtiyacına göre dizayn edilebilmesi, ondan sonra işte aletsiz kurulabilmesi, işte lojistiğinin daha az yer kaplaması vesaire falan. Bu tarz hizmetlerin daha böyle pahalı olduğu yerlerde çok daha öne çıkacak. Avrupa'da ya da Amerika'da bunlar bayağı pahalı yani. Bizim amacımız zaten oralara gitmek. Ha, bir de mesela şey, stok yönetiminin mesela çok daha akıllı olması, çok daha az bir maliyetle ciddi bir stok yapılabilmesi ve şey, daha doğrusu ciddi bir müşteri deneyimini verilebilmesi. İşte Tuna'nın ihtiyacı olan hızlı teslimat gibi şeyler. Ya çünkü mesela Avrupa'da şey var, hani koltuk burada bir ay, hani Tuna belki buna okey ama Avrupa'da mesela bu 2-3 aydan başlıyor. Çünkü hiç üretim yok orada. Size özel üretilen koltuk Vietnam'dan geliyor ya da Çin'den geliyor. İyi ihtimalle Polonya'dan geliyor. O yüzden şey, hani bu tarz hizmetler oralarda çok daha kıymetli. Ama her ne kadar bizim hani kurduğumuz iş daha ölçeklenebilir desek de bu bir mobilya işi. Yani biz buradan hadi Almanya'ya gidiyoruz desek orada bayağı bir şey olacak. Hani bir operasyon kurulması lazım, satış sonrası hizmet kurulması lazım, pazarlama ekibi olması lazım falan. Şu anki bütçelerimizde çok mümkün değil gibi gözüküyor. Bunun için gerçekten düzgün bir girişim sermayesi yatırımı olması lazım bence. Ya da şirket hani bu şu an bayağı ölçeklenebilir. Böyle sağlıklı bir büyümesi var. Ha, bu büyüme birkaç sene geçince belki olabilir orada. Ama bizim burada şey, hani Almanya'da bir şirketimiz var. Kendi bir şirketimizi kurduk. Orada birkaç test yaptık, gönderdik, ettik. Denedik yani. İşte orada B2B'de satışlar yaptık. Ya da böyle kendimiz direkt tüketiciye de birkaç test yaptık. Başka kanallar üstünden. Yani kendimiz direkt satış olarak değil de işte oradaki pazar yerleri üzerinden. Yani hem çok daha zor, hem çok daha standartları yüksek ve hem çok daha değerli. O bize direkt şeyi anlattı yani. Ya evet, bu pazar çok kıymetli ama çok sağlam bir odak gerektiriyor. Yani hani böyle
hazır olman lazım, fail etmemen lazım orada.
Hani mobilya, hani bu bahsettiğimiz konulardan dolayı şey gibi bir iş değil. Ya işte buradan neyse parası, işte atıyorum uçak kargoyla bir ürün göndereyim de gitsin denebilecek bir ürün olmadığı için tüm süreçte dizayna falan iş kurmak sağlıksız yani. Ya benim hayalim şu, biz bu dönemde işte önümüzdeki 2-3 ay içinde işte bir ufak bir ne diyeyim ara tur yapacağız kendi yatırımcılarımızla ya da böyle çok yakın birkaç arkadaşımızla. Bu tur tamamen şey için olacak. Hani bu işte tesisi kurmak, belli deneyimleri sağlamak için bazı altyapıları dizayn etmek, ekibi büyütmek, şirketi hani tekrar karlı ikinci daha büyük bir ölçüye taşımak aslında. Çok büyük bir yatırım da değil yani. Hani şirketin ihtiyaçlarına göre gayet hani sağlıklı sürdürülebilir bir şey bence bu. Ama ekibi kurduk ve yatırımı aldık diyelim. Yani benim hayalim şey yapmak, hani o noktadan itibaren işte belki 3-4 ay sonrasından itibaren bir seneye kadar o bahsettiğin hani yurt dışına gidebilmek için düzgün bir finansman için uğraşmak yani.
O yatırım alabilecek seviyeye gelmek gibi aslında.
Aynen. Yani şirketi o noktaya getirebileceğimizi düşünüyorum da hani bayağı da hani kurucu seviyesinde şey gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Çok fazla bir vakit şey var. Şu an hani ben öyle bir şey ayıramıyorum zaten.
Ayrım çok kritik hale geliyor yani.
Aynen, o yüzden öncelik o.
Kesinlikle. Süper. Samcan, Tuna, var mı başka sorunuz? Özellikle ben daha da detaya girmiyorum.
1,5 saate geldik zaten.
Abi, en uzun bölümlerimizden biri olabilir ya.
Ne meraklısıymışız ya koltuğun falan.
Aynen bu mu ya? Biz de güya dijitalist falan diye takılıyorduk. Koltuğa en çok
ben şu an Instagram'dan hesabı kontrol ediyorum. Sami Can orada web sitesinde sipariş verecek. Az kaldı.
Ben evet aynen. 2-3 kez sepetten döndüm bu arada. Ya ben 5-6 kişiyle falan arkadan konuştum ya. Aa, bunu alalım falan. Anneme falan gönderdim yani. Hani. Anne testinden geçecek mi bakalım.
Aynen. Ablana falan da gönder ya. Her tarafa gönder.
Ama işte burada bu tamamen şeyle alakalı. Ben de 2 haftadır böyle müşteri görüşmeleri yapıp duruyorum. Biz de yeni bir ürün çıkarttık. Onu işte pazarlamaya çalışıyoruz. Ve böyle orada da şey oluyor yani. Müşteriye böyle anlatıyorsan şey oluyor. Wow, okey, tamam, çok iyi falan. Tam olarak öyle bir durum var. Çünkü o kadar bir acı noktası olan bir şeyle güzel bir çözüm bir araya getirdiğin zaman olan şey zaten bu. Ondan 1,5 saat konuştuk. Ondan bir önce konuştuğumuz girişimciler demek ki bunu yapamamış. Bunu iyi anlasınlar falan dermişim mesela.
Burada mı görüyorum falan.
ben bir şey daha söyleyeceğim. O mesela şey dedim ya az önce hani hiring tarafında ne olacak? Biraz şey gibi hissediyorum. Mesela bizim yaptığımız iş neticede mobilya gibi geldiği için hani insanlara özellikle kendi gençliğimi de düşünüyorum. Hani biz de hep işte ben arkadaşlarım hep böyle çok işte kulağa cazibeli gelen yerlerde çalışmak istedik kendimiz. Hani belki böyle ekip çok şey çok basit başında falan diyorum ama aslında birçok şey hani sektörün standartlarına göre çok ölçekli, çok yalın bir şekilde yaptığımız için aslında içerideki insanların oldukça hani kıymetli ve kaliteli şartlarda çalıştığını söyleyebilirim yani. Şirket için düzgün bir şeyimiz var yani, yapımız var. Yani benim kendi açımdan en büyük önceliklerimden birisi bunu uzun sürede devam ettirebilmek. Hani şirkette katma değersiz işler yaratmak yerine düşünülmüş, her şey gerçekten yeterince düşünülmüş olsun. O zaman içeride çok daha hani, bayağı mutlu oluyor insanlar. Hani hem yaptığı işin kalitesinden hem kendini hani maddi olarak da çok daha değerli hissediyor. Yani bu pek çok şekilde yansıtılabilir ama bayağı bir güzel bir şeye dönüşüyor gördüğüm kadarıyla. Ve hani sadece bir koltukçu olarak kalmak gibi bir niyetimiz de yok. Hani belki o da öyle anlaşılmış da olabilir. Gerçekten şey, şimdiden başladık bazı tasarımlar yapmaya ve hani hayalimiz böyle akıllıca bu deneyime adapte olabilecek bütün ürünlerle bir yaşam alanı deneyimi sunmak. Öyle bir markaya dönüşmek, bir pazar yeri olmak diye kesinlikle. Yani istiyorum ki bu şirket gerçekten ürün tasarlasın. Bu koltuk boyunca yaptığımız süreçteki gibi işte bir raf sistemi, bir masa sistemi, bir karyola sistemi tasarlasın. Ya büyük ihtimalle böyle bir mutfak tezgahı ya da işte gömme dolap, yani öyle şeyler yapamayız. Müşterinin o akıllı yönetebileceğimiz deneyimin dışına çıkar gibi geliyor. Ama bunların dahilinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Ufak ufak da geliştiriyoruz bir şeyler yani.
Hani ben şeyi merak ediyorum ya, şimdi bir yıl sonra, iki yıl sonra yapacağımız bölümleri merak etmeye başladım şimdi de. Çünkü o günler geldiğinde evet bak zamanında bunlardan bahsetmiştim ve şu anda yapıyoruz diyecek misin acaba? İkinci olarak da ben rahatlıkla şöyle bir referans vereyim. Bana çünkü bir sürü iki taraftan soru geliyor. Yani bir hayretmek için, bir de işe girmek için insanlar yazıyorlar. Yani neresi sence, bir de işte kimleri alalım diye sorular geliyor. Ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Normod Türkiye'de en iyi işe girilebilecek early stage startuplardan biri. Yani şu anda işte kaç, 3 kişi, 4 kişiden bahsediyoruz. Yani buraya girip bu kültürü beraber oluşturup o kültürün devamında da böyle ilginç işlere imza atacak olmak bence çok ilginç. Türkiye'de de gerçekten de zor bulunuyor böyle şirketler. O yüzden startuplara ilgi duyan insanların için bir fırsat burada zaten hiringlerinde oluyor olması. Ve bu hiringler büyük olasılıkla şey hiringler olacak. Benim tahminim bu arada, hiç Engin'le konuştuğumuz bir şey değil de zor hiringler. Yani Engin ince eleyecek, sık dokuyacak, bakacak. Ondan sonra içine sindikten sonra olacak. Çünkü bazı, yani özellikle startuplarda early, en başta alınan insanlar çok kritik oluyorlar. Bu insanların gerçekten çok ilginç olmaları lazım. O yüzden olabildiğince çok insanla görüşmesi onun için çok kritik. Çok kaliteli insanların da başvurması yine hem Engin için kritik, hem de bence o kaliteli insanlar için de Türkiye'de böyle bir yer bulamayacaklar için, kariyerler için çok çok farklı bir hareket olacak diye tahmin ediyorum. Yani ben kendi kariyerimin işte ortalarında, başlarında, yani şu ankine kadar kıyas ortalarında işte 5 yıllık, 2 yıllık arası bir dönemde olsaydım, ki oldum ve o zamanlarda böyle startuplara bakıyordum zaten, ki öyle yerlerde de çalıştım. O yüzden bence çok büyük fırsat. Ya bana hep sorularda şey oluyor ya, ben neresi falan. Ya işte neresi değil aslında, yani o şeyi bir define etmen lazım. İşte şöyle bir startup olsun, şöyle bir founder olsun, şöyle bir vizyon olsun gibi. Bu benim tanımlarıma çok güzel fit ediyor. O yüzden ben rahatlıkla referans olabilirim bana buradan soranlara diyerek şey yapayım. Engin, ekleyeceğim başka bir şey var mı? Bence aşırı dolu ve süper bir bölüm oldu. Hepimiz çok gaza geldik. Umarım dinleyenler de bu kadar gaza geliyordur.
Yani ekleyebileceğim çok şey var ama şey yapmayayım şimdi böyle. Hani yani benim hayatım bu iş olduğu için tabii şey bitmez yani.
Evet, net bir şekilde hissettik bu arada bölümü çekerken. Çok güzel. Girişimciden böyle bir enerji almak önemli yani.
İçinde falan diyorum da, yani belki durumlara göre, sizdeki hareketlenmeler, değişik olaylar olmasına göre daha yakın zamanda da çekebiliriz bölümü. Çünkü biz özellikle startupları follow up etmek istiyoruz, takip etmek istiyoruz bu süreçlerinde. Çünkü yani artık ne yazık ki Türkiye'de daha az startup'ın hayatında ilginç şeyler oluyor. O yüzden seni bulmuşken bence birkaç tane bölüm yaparız. Yani birkaç tane derken böyle 5-10 bölüm yaparız exit'e kadar. Merak etme.
Ben bir şey söyleyeyim. Ben mesela şeyi duymak isterdim. Yani son dönemde belki ben tüketici ürünleri tarafında olduğum için biraz bunu hissediyorum ama yani yurt içine hapsolma riskinin, yani bir girişimci olarak bayağı kaygılandırıcı bir şeyin yanı var yani. Mesela bu tarz bölümler olsa, bunu yaşayan, bunu işte bir şeyler yapan insanlar, o hikayeler bayağı motive edici olabilirdi bizim için yani.
Güzel. Bize de buradan bir feedback olsun mu? Biz bulalım. Sağlamayacağım mı?
Evet, bölümü kapatmadan zaten bununla alakalı şeyi söyleyebiliriz. Bununla alakalı online bir etkinlik olacak. Biz de oraya küçük bir sponsor olduk aslında. Değil mi Barış'cığım?
Evet evet. Yani burada senin şeyin biraz daha ilginç. Çünkü siz zaten Picos olarak bu işin bayağı içindeymişsiniz anladığım kadarıyla.
Aynen. Evet. Levent'lerin yaptığı aslında Sıfırdan Global'e diye bir şey var. Podcast var. Başka bir podcast aslında. Orada da aslında sürekli bir şekilde Global'e satan podcastler hakkında konuşuyorlar. Onların da şu anda yaptıkları bir konferans var. İşte daha önce konuşmacı olarak aldıkları kişileri 10 Aralık günde online bir etkinliğe davet ediyorlar. Burada da aslında tamamen bu konuları konuşacaklar. Bizim ekipten de CEO'muz Alper olacak bu arada. Bence oraya da gidin. Hani biz burada Bu arada ihracat ve yurt dışında bir şeyler satmak bizim de konularımızdan birisi. Biz de konuşuyoruz. Aha. Ama hani onlar tek konuştukları şey ve çok odaklı bir şekilde bunu konuşuyorlar ve bunun etrafında aslında bir ekosistem de oluşturdular. Bence orası çok da güzel oldu. Hani onları da bu anlamda destekliyoruz. Dediğim gibi 10 Aralık'ta bu bölümle beraber linkini de paylaşırız. Dediğim gibi Levent'lilerin de bu etkinliğini destekliyoruz. Kaydolmanızı öneriyoruz diyorum. Kapatmadan son olarak da gerçekten çok güzel bir bölümdü. Yani inanılmaz. Ben çok uzun zamandır bir ürünle böyle etkileşmemiştim yani. Direkt hala web sitesine bakıyorum falan. Böyle bir şey olamaz. Tekrardan tanıştığımızda çok memnun oldum Engin. Gerçekten. Eminim ki çok daha fazla bölüm çekeceğiz. Yani bak Tuna'yı bile güldürdün yani. Ki normalde böyle şeylerde marangoz atölyesi olan adam sonuçta falan.
Kanayan yaralarım var benim. Onlarda.
Aynen. Diyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Deyip sonra da bölümü kapatalım artık değil mi?
Aynen.
Evet. Gümlet Medya'nın sunduğu girişimci muhabbetinin 2. sezonun 6. bölümünde Engin'le beraberdik ve çok fantastik bir hikaye dinledik. Çok güzel detaylı bir şekilde bize girişimini uçtan uca anlattı ve hikayesinin daha başındayız. Umarım onunla daha çok bölüm çekeriz ve başka önemli dönüm noktalarını ondan dinleriz diyorum. Diğer podcastlerimize yönlendireceğim şimdi size arkadaşlar. Onları da lütfen dinleyin. Sıfırdan Global'i söyledik. Onlar bizde değiller ama tekrardan bir burada almış olayım. Sıfırdan Global'i çok güzel podcast. Çağrı ve Levent'in yaptığı podcast. Orada da tekrardan anlattığım gibi Türkiye'den Global'e ürün satmaya çalışan kişileri konuk alıyorlar. Aynı zamanda orada bir ekosistem de var. Birlikte Slack kanalında bunları konuşuyorlar. Çok güzel bir podcast. Onun dışında Serbest Oyun İmalatı var. Orçun ve Zeynep'in yaptığı bir oyunu yaparken nasıl yaptıklarını anlattıkları bir hikaye, bir podcast. Hikaye podcast aslında. Mücadele, Yollarda TV ve son olarak da Üretim Bandı var. Üretim Bandı son dönemde dinlemedim ama güzel şeyler yapıyorlar mı Barış? Dinliyor musun? Çabuk söyle bak, Eren kızıyor ondan sonra.
Ya Eren bizimkini dinliyor mu acaba? Tabii ki ben hepsini dinliyorum. Hep son bölümlerini dinliyorum ben ve hazırlıklı geliyorum. Ama bazen bizden bahsetmiyorlar. Onların da farkındayız. Buradan da mesaj gönderiyoruz.
Görüşürüz o zaman. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.
Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek üzere.